Farklı Düşün Podcast'inin 71. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç.
Ben Mert Bulan.
Mert, sonunda uygulamayı çıkartabildiniz. iOS ne zaman yayınlandı? Dün mü yayınlandı?
Pazartesi.
Pazartesi yayınlandı. Akşam. Siz de bugün sabah mı?
Aynen.
Bugün sabah yayınlandı. Orada bir maceralı bir dönem geçirdiniz. Apple Review takımıyla sıcak saatler. Bir istersen onlardan bahset. Neler yaşadınız? Çünkü hani dinleyicilerimizden hiç Apple'a uygulama göndermemiş olanlar vardır. O süreci bir böyle bir bence sen de çünkü muhtemelen hani bu süreçlerde direkt böyle üzerine durduğun ilk defa belki böyle bir şey yaşadın. Bir anlat bakalım nasılmış Apple geliştiricisi olmak, Apple'la uğraşmak. Bir dinleyelim senden.
Anlatayım. Önce bu hikayenin kalan kısmını anlatayım. Biz çünkü geçen bölümü kaydediyorduk. Yani cuma kaydetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Her şey yerli yerindeydi. Uygulamayı App Store'a da göndermiştik. Ta ki biz kaydı bitirdik. Bir baktık ki biz meğerse CI'da kullandığımız Xcode versiyonu beta 1'miş. Release candidate dediğimiz bu son çıkan versiyon değilmiş. Haliyle Apple direkt otomatikman reddetti. Zaten yükleyemiyorsun bile ya da yükledikten sonra mı uyarı veriyormuş, ne yapıyormuş. Ben release...
Sonra veriyor.
Hani release kaptan oluyor bizde. O olmadığımız için. Ondan öyle duydum. Ondan sonra tabii bizde her şey telaşlanmaya başladı. Gönderemedik onu. Onu gönderemeyince dedi ki mecbur pazartesi. Bizde bir de böyle bir şey yani şirkette binlerce yazılımcı olsa da bir tane yazılımcı cumartesi ya da pazar günü iş yaptıramıyorsun. Muazzam bir şey aslında ama bir yandan da işte böyle şeyler acele iş olması gerekiyorken yapamıyorsun. Ama sağ olsunlar hemen şeyin pazartesinin sabahında doğru Xcode versiyonuyla hemen bu CI'daki imajları deploy ettiler. İşte bir sürü Mac makineler var. Oraya deploy ediyorsun. Daha sonra orada değerleniyor. Uygulama build oluyor vesaire.
Ya bilmeyenler için CI'yi anlatalım bu arada. Şimdi bu projeleri, yazılımları yaptıktan sonra bunların bir şekilde paketlenip, arşivlenip, bütün işte testlerinin falan koşulup daha sonra bu paketlenmiş uygulamayı Apple'a göndermek gerekiyor. Ya da işte Google Play'e, hangi Android tabiyse de Google Play. Şimdi bunu büyük şirketlerde çok yazılımcı olduğu için bunu yazılımcılar kendi bilgisayarlarına yapmıyorlar. Çünkü herkes kod gönderiyor. Sadece bir kişi kod göndermiyor ve en son artık hangisi yayına çıkacaksa kabul edildiyse o versiyonun insanların bilgisayarı dışında bir yerde derlenmesi gerekiyor. Orada paketlenmesi gerekiyor. Çünkü öteki türlü karışıklık oluyor. En son versiyon kimdeydi, ne oldu, ne bitti vesaire gibi. Başka bir sürü teferruat da var. Buna continuous integration, yani sürekli entegrasyon, kodun sürekli entegre edilmesi deniyor. Paketlenip gönderilmesine de continuous delivery deniyor. Ben CI/CD firmasında çalıştığım için artık anlata şey oldu. Biz de bu arada aslında Mertler bizi kullanabilir ama Shopify kendi Mac minilerini alarak çözmüş. Biz de bunu cloud üzerinden yapıyoruz. Yani aylık ücret ediyorsun ve Mac makine falan biz veriyoruz. Yani bana soruyorlar bazen App Circle ne yapıyor diye. Daha bu kadar basit anlatabilirim yani.
Ya şey de söyleyeyim, bizim makinalarımız yok da biz şeyi kullanıyoruz. Mac Stadium'u kullanıyoruz.
Mac kiralamışsınız siz
de. Hani kiralamışızdır biz orada muhtemelen. Direkt bize muhtemelen hakikaten sen dediğin gibi de olabilir. Orada bize direkt alınmış Mac'ler de olabilir. Bizde çünkü çok büyük olduğu için hani bir sürü uygulama çıkıyor ve çabuk derlenmesi gerekiyor. Çünkü sen ben daha önce bahsetmiştim. Yani biz her bir PR attığımızda falan build alabiliyoruz. Snapshot build alabiliyoruz vesaire. Halen onların Mac makinelerde çalışması gerekiyor. O yüzden bayağı bir makine var. Onu da şuradan anladım. Yani bu imajı oluşturuyorlar bir tane. İşte o makinelere deploy edilmesi gereken bir imaj dosyası var. Abi bütün makinelere yüklenmesi 2 saat sürüyor.
Tabii.
O zaman anladım dedim herhalde bize bayağı bir makine var yani hakikaten. Hepsi deploy olana kadar bekliyorsun. Ama işte pazartesi günü sağ olsun hemen bizim işte mobile tooling ekibi var. Oradaki arkadaşlar hemen halletti bunu. Biz de işte öğlene doğru falan build aldık. Hemen dedik ki bir tane hotfix çıkalım. Hotfix ne, belki onu da tanımlamak ister misin? Bilmiyorum, biz böyle çok teknik konuşunca her seferde tanım yapasım geliyor ama.
Evet, hotfix normalde senin planlamadığın ama mutlaka yayına çıkması gereken değişikliklere hotfix deniyor. Hatta onun işte branch'i vesairesi o kod yapısında ayrı olur. Ayrı tutarsın ki şu an mevcut olan projenin üzerine hemen onları ekleyip bir daha yayına çıkarsın. O diğer geliştirmeler bundan etkilenmez. Aynen. Bir hafta sonra, iki hafta sonra çıkacak geliştirmeler etkilenmez. Onları beklemeden çıkartabilirsin.
Aynen.
Artık anlatı basitleştirmeyi çok kavradım yani bu şeyleri.
Aynen abi. Güzel İlkokul
öğrencisini şey. Anlayacağı şekilde anlatıyorum yani.
Güzel bir şey bu. Ya işte biz de hemen dedik ki şeyi widget olduğu işte biz yeni bir versiyon çıkalım Hotfix olarak. Abi hemen biz de bunu gönderdik. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam öğleden sonra 3 gibi falan gönderdik bunu. 4 gibi falan Apple'dan bir yanıt geldi. Diyor ki bize bir tane hesap oluşturmanız lazım ki biz sizin uygulamanızı kullanalım. Reddettiler yani uygulamayı. Hı hı. Ya abi şimdi şöyle bir şey var. Biz bu uygulamayı yani bilmiyorum 2 yıldır 3 yıldır gönderiyoruz. Hı hı. 2 yıldır 3 yıldır app'in çalışma sistemi aynı. 2 yıldır 3 yıldır orada zaten normalde işte sana bir text box var. Oraya yazıyorsun. Diyorsun ki hani eğer account vermen gerekiyorsa yani uygulaman sadece kullanıcı hesabıyla erişilebiliyorsa bilgilere yazdığın orada bir kutucuk var. Hı hı. Biz de oraya hani yazmışız zaten. Hani app'e kullanmak için herhangi bir hesaba ihtiyacınız yok. Hani o onboarding ekranlarını geçip direkt uygulamaya kullanmaya başlayabilirsin. Ya da zaten Apple Sign In var abi. Sign In with Apple var. Yani sen zaten hani Apple'dasın, çalışıyorsun, görüyorsun orada Sign In with Apple var. Yani bas kullan. Biz yok, bunu hemen cevapladık. Isterler. Hemen cevapladık yani. Ama zaten kullanamıyorsun. Ve hani bu şekilde zaten belki 100 kere onaylanmış yani hani uygulama. Ama işte muhtemelen her seferinde tabii bilmiyorum kaç tane reviewer'lar var. Her seferinde farklısına geliyor. Farklısı belki bilmiyorum okuyor mu oradaki açıklamayı ya da tatmin mi olmuyor oradaki açıklamadan bilmiyorum artık. Yani şeyi biraz anlamaları gerekiyor abi yani. Atıyorum bu app işte son bir yıldır 50 kere gönderilmiş 49 kere anında onaylanmış yani hani. Bunu oradan biraz nasıl diyeyim işte bu CRM sistemleri falan olur ya işte. Evet, müşterileri evet. Takip etmek
için. Veri tabanına bakabilir kayıtlardan.
Aynen loyal müşterin hani sadık müşterin varsa sen ona mesela farklı davranırsın değil mi yani? Senden her seferinde gelip kitap alan sen kitapçıyı sen kitap alan birisi varsa yani ona biraz daha nasıl diyeyim farklı davranırsın şey müşterin olduğu için. Hı-hı. Yani burada da benzer şekilde bir sistemin olması gerekiyor. Yani bir uygulama sana ya da biliyorsun yani şirketi biliyorsun atıyorum random bir developer da değil yeni bir developer da değil ilk defa bir uygulama da göndermiyorlar. Ama bunlar geldi abi rastgele reject etti bizim uygulamayı. Biz hemen cevabı yazdık bir saat içerisinde. Ondan sonra cevap yok. 24 saat geçti abi üzerinden. Cevap yok. Şey istedik bu expedited review denilen bir olay var.
Acil review.
Acil review isteyebiliyorsun App Store'dan ama bu limitliymiş. Yani bunu her seferinde kullanmaman gerekiyor.
Senede 3 defa galiba.
Aynen. O yüzden onun böyle özel anlar için saklanıyormuş. Onu da yaptık. Yok abi. Yok. Bir türlü şey yapmadılar. Onaylamadılar. Daha bugün yani düşün biz pazartesi günü öğleden sonra gönderdik ki akşam 7'de iOS 16 çıkacak. Hani uygulama hazır olsun diye o zaman kadar. Abi en son bugün baktım işte gelen maille. Bugün işte saat 1'de hani öğlen değil de sabah hani akşamın 1'i gece 1'de onaylamışlar. Hani cevap olarak da şey yazıyorlar. Teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Hepiniz onaylayın. Abi yani o kadar saçma ki şimdi biz 2 gün kaybettik. Sırf bu yüzden. Yani oradaki hani saçma sapan bir reviewci yüzünden. Reviewci mi diyeyim bilmiyorum artık. Apple'ı evet. Uygulamaları review eden kişi yüzünden 2 gün kaybettik. Bu 2 günde bize neye mal
ben
oldu?
Ben sana ne olduğunu anlatayım orada. Arkada. Anladım. Şimdi siz acemi review'cuya denk gelmişsiniz. Apple'daki review takımını çok kötü çalıştırıyor. Onu söyleyeyim yani. Çok düşük maaş falan veriyorlar ve Amerikalı insanlar da var yani onun arasında. Yabancı insanlardan oluşuyor. Ve muhtemelen çok büyük bir devir daim var orada. Yani ayrılıp başka işlere geçen falan. Yani Starbucks'ta çalışmak gibi bir şey falan olabilir belki Apple'da review'cu olmak. Çok indirgemiş olurum. Belki dinleyicilerimizden vardır. Review takımında falan çalışmış olan varsa o da yazsın yani durumu. Ama benim hep denk geldiğim şey yani mesela 4 defa 5 defa gönderiyorsun. Review daha önceden yapmış bu işleri bilen birileri geliyor. Sonra 5. de acemi birisine denk geliyorsun ve adam çok basit bir şeyden bu kurala takılıyor diye şey yapıyor. Çünkü benim anladığım kadarıyla Apple içeride şey de yapıyor yani hangi uygulamayı hangi review'cu ne zaman geçirdiğinin datasını tutuyor. Ve anladığım kadarıyla böyle bir üçkağıtçı uygulama, işte şikayet çok fazla olan bir uygulama vesaire geçerse bunu kim onaylamış diye de bakıyorlar. O zaman da muhtemelen ceza da kesiyorlar yani o kişiye. O yüzden özellikle acemi olan insanlar hata yapmamak adına çok basit sebeplerden dolayı uygulamaları reject ediyorlar. Belki adam Shopify'ı bile bilmiyordu yani, anladın mı? Hani olabilir yani. Bir güvenen adam Shopify'ın uygulaması olduğunuzu bile bilmiyor olabilir. O yüzden öyle bir şey denk gelmiş olabilirsiniz. Zaten bir de şimdi tam iOS 16'nın çıkma zamanı, çok fazla review ve app gönderiliyor o dönemde, o günlerde. Zaten Xcode çıkalı 4 gün olmuş. Halbuki şunu şöyle 2 hafta, 3 haftalık bir periyot yap. Herkes rahat rahat, değil mi, RC ile geliştirsin, şey yapsın. Sonra çıkart insanlara iOS'i. Ne olacak, insanlar ölmez yani yeni emojileri 2 hafta geç ulaşsalar. Ya da wallpaper'ını 2 hafta geç değiştirse yani. Sanki rekabet mi var? Android çıkartıyor da ne oluyor sanki? 3 tane telefon destekliyor zaten. Ötekilere gelmesi 2 sene sürüyor. Tamam, hani bir rekabet yok, bir aceden yok yani.
Aynen.
Bol bol zaman ver, developerlar da geliştirsin. Böyle işte her şey sıkışınca muhtemelen dışarıdan böyle freelance reviewer'lar falan da alıyorlar. Onlar da abi bildiğin bu konularda çok acemi oluyorlar. Bu acemiliğin de cezasını şey çekiyor, developerlar çekiyor. Bu çok rastladığımız bir şey. Ya ben 5 defa gönderdiğim uygulama minor bug fix gönderiyorum. Bana diyor ki uygulamanın dizaynını değiştir. Böyle uygulama olmaz diyor. Ulan nasıl değiştireyim ben? 5 tır geçiriyorum uygulamanın dizaynı değil mi? Arayüzünden bahsetmiyor. Feature'ları değiştir diyor yani. Yani arayüzü beğenmedim falan değil yani. Çünkü mesela çalışmayan bir buton falan olursa onlara söylüyorlar zaten. Bu çalışmayan buton olmaz uygulamada. Basıyorum hiçbir şey olmuyor falan diye söylüyorlar ama bu böyle bir şey değil. Yani önden şey yapan, katalog indiren bir katalog uygulamasıydı. Katalogu download etmen gerekiyordu. Katalog download etmek uzun sürüyor. Bunu kısalt dedi. Dedim ne kadar kısalmasını istiyorsunuz? 5 saniyeden uzun sürmesin diyor. Dedim ama bu katalog yani 350-400 megabaytlık, içinde imajların falan olduğu, datanın olduğu, PDF'lerin olduğu bir şey. O zaman diyor app açıldığı gibi gelsin hepsi diyor. İndirme olmasın diyor. Dedim ben senin keyfine göre şey mi yapacağım? Feature mi yapacağım? Sonra beni aradılar Amerika'dan. Adam dedi ki ben bu uygulamayı geçirmeyeceğim dedi. Ya dedi yaparsın dedi, ya dedi uygulamana güle güle dersin dedi. Vallahi bu kadar net.
Oha.
Yani Türkiye'deki taksicilerle yarışır yani. Böyle bir şey yani. Dedim ne alaka? Dedim ben bunu tamam güncellerim de yani. Bu dedim söylediğiniz şey çok büyük saçmalık. Bullshit dedim yani. Resmen telefonda dedim yani. Ondan sonra. Ben dedi kabul edemem bunu dedi. Bunu dedi düzelt öyle gönder dedi. Hakikaten de düzeltmedim. Düzeltmek değil çünkü o. Değiştirdim yani. Direkt backend'den çekip gösteren bir halini yaptım. İsteyen katalogları ayrıyetten offline modda görüntülemek için. Çünkü fuarlarda falan kullanıyorlar onu. O katalogların kayıtlı olması lazım içinde cihazın. Ayrıyetten yükleyebileceği bir buton koyduk. Yani ben tabii 2 saatte 3 saatte falan değiştirdim ama onu değiştiremeyecek insanlar da vardır yani. Ona göre kendisini planlamış. Developerlar da olabilir. Yani işte diyorum ya devlet dairesine işim düşsün Türkiye'de. Ama Apple'a işim düşmesin yani. O kadar sıkıntılılar. Ya, ve o mesela o acemi kişi yüzünden mesela senin başın yanıyor.
Abi işte yani bunu biraz ayarlamaları gerekiyor. Yani atıyorum senior reviewer'u falan vardır. Hani bunları mesela işte, dersin ki atıyorum App Store'da hani kategorilerinde ilk 10'da olanları hani bu seniorlar review etsin. Niye zaten hani birincisi hani demek kullanıcılar o uygulamaları çok kullanıyor. Sana muhtemelen parayı da onlar getiriyor. Her şeyi o yapıyor. Yani onun yerine muhtemelen bizde de hani şey var ya GitHub'da, sen yeni PR açtın ha, şirkette çalışan çoksa random reviewer atar. Muhtemelen Apple'da da öyle bir sistem var. Tamamen rastgele olarak o an işte kimmiş işi yoksa hani bir tane incelemeyi yapacak kişi atıyor muhtemelen. Hı-hı. Haliyle de ne oluyor? Belki o kişi ilk defa görüyor uygulamayı. Hayatında hiç kullanmamış. Hı-hı. Haliyle şey yapıyor, apışıp kalıyor yani. Bir şey yapamıyor. Nasıl kullanayım? Ben bu uygulamayı oluyor muhtemelen. Yani öyle tahmin ediyor.
Benim durumumda şöyle bir saçmalık var. Yani benim evet, junior reviewer'a takıldım ama beni arayan kişi senior'ı. Ben dedi takımın lideriyim dedi. Review takımı. Yani senior da junior'ın yaptığı hatadan geri adım atmıyor. Apple'da öyle bir burnundan kıl aldırmama durumu var. Bir ikincisi senin söylediğin şey çok mantıklı, çok rasyonel yaklaşıyorsun olaya. Ama Apple öyle çalışmıyor işte. Öyle bakmıyor olaya. Apple'ın anlaşmalı olduğu app'ler var. Tamam mı? Yani Developer Relations Manager dediğimiz kişilerin bizzat gidip görüştüğü, ekiplerini tanıdığı, ya Türkiye'de de var bu arada bunlar. Bunlar mesela bir saatte app geçirebiliyorlar. Gönderiyorlar. Bir saat sonra yayına çıkıyor. Hiç belki review bile edilmiyor ki. Review edilmediğini nereden biliyorum? Çünkü ben de öyle bir ekipte çalıştım. App'i gönderiyorduk. Onlara biz demo hesap veriyoruz ya. O demo hesabın login şeyleri var. Logları var bizde. Hiç login olmuyorlardı o hesaplarda. Pat diye onaylıyordu. Hiç bakmıyordu bile app'in. Açmıyordu bile yani app'i. Tamam mı? Buradan anlıyorduk biz de. Hani bakılmadığını. O Developer Relations Manager mesela, ben hiç kendisiyle LinkedIn'den gerçekleştik geçen ama hani ben hiç kendisini bizzat görmedim. Ne iş yapar falan merak ediyordum. Sonra işte Türkiye'de böyle çalışan arkadaşlar, bir de benim o çalıştığım, yurt dışında çalıştığım şirkette de görünce o zaman anladım yani. Apple'da birazcık ahbap çavuş, biraz değil bayağı. Biz bu podcast'te de biliyorsun yaşadık benzer şeyi. Niven Noteworthy'ye niye çıkmıyoruz diye sorduğumuzda muhatap bulamadık.
Hı hı.
Daha sonra sen LinkedIn'den bildiğini mi buldun? Bir şeyler oldu. Hmm, kendini aynen tanıştırdın falan. Seni tanıdıktan sonra Niven Noteworthy'ye koymaya karar verdiler. Ama mesela bakıyorsun podcast network'leri var büyük. Adam yani iki bölüm çekmiş daha, bir bölüm çekmiş daha. Yeni podcast çıkartmış. Çıktı gibi hemen Niven Noteworthy'den birini sırada giriyor. Yani dur bakalım. Noteworthy olup olmadığını bilmiyoruz ki. Daha bir bölüm yayınlamış yani podcast. Bu biraz Apple böyle çalışıyor yani.
Ya bir de abi ilginç.
Çok da ilginç hani... değil mi yani? Hani Kaliforniyalı bilmem ne şirket diyorsun. Teknoloji, meknoloji, ARGE, MARGE diyorsun. Adam bayağı bildiğim bizim buradaki Orman Bakanlığı'yla aynı sistemi kullanıyor yani. Çok öyle. Acayip yani.
Öyle. Ya bir de abi yani mesela öyle kişilerden, mesela podcast mevzusunu öyle kişilerden şeyi bekliyorsun yani. Bu adamların yeni çıkan podcastleri dinleyip...
Ha yok canım.
Ona göre ya bu podcast iyi, biz bunu ne çıkarım demesi gerekiyor ama yani ben sana şöyle söyleyeyim, hani benim LinkedIn'den ulaştığım kişi Türkiye, hani Türk ya da işte Türkiye'de yaşayan, Türkçe bilen bir insan değil. Yani hani Türkiye'nin o app podcast arayüzündeki öne çıkan uygulamaları seçen kişi, yani ben baktım LinkedIn profiline, Türkçe bilgisi yok. Zaten orada grupluyorlar Orta Doğu diye. Orta Doğu'nun başına bir kişiye atıyorlar. O kişi karar veriyor. Ya Orta Doğu diyorsun da abi, Orta Doğu'da kaç tane dil konuşuluyor? Yani İran'da farklı dil konuşuyor. Şeyde farklı dil konuşuyor. Bir kişinin bilmesi mümkün. Bir de bir kişi yeni çıkan bütün podcastleri takip ediyor. Yok. Sonra dediğin gibi oluyor. Ne yapıyorlar abi? Podcast network'ünde bir kişi tanıyor. Yeter. Niye podcast network'ünde 60 tane 70 tane şey var? Apple'dan muhtemelen geliyordur. Diyorlar ki işte hani siz bu öne çıkan uygulamalar haftada bir yenileyin. Adam 70 tane podcast var zaten network'te. Adam sürekli onlara şey yapıyor. Öne çıkartıyor. Yeni çıkan bu şey oluyor. Onları koyuyor. Yani hani kendi işini de şey yapıyor aslında. Tembelleştiriyor adam. Yani konfor alanında mis gibi çapıyor. Onun yerine yani normalde Apple'dan beklentin ne olur? Ya bu mesela şeyde farklıdır. Amerika'da bunu mesela böyle yapabilirler mi? Pek sanmıyorum. Yani Amerika'da hakikaten ne bileyim bir creator ekibi vardır. Dinliyordur böyle yeni podcastleri, keşfediyor. Ya da müzikte falan da öyle yapıyorlar. Baya baya dinliyorlar, update ediyorlar sürekli o müzik listelerinde.
Apple müzik listeleri çok iyi abi. Adam mesela abi? 1960'lar Canterbury Scene diye playlist var. Abi Canterbury Scene'de zaten 3 tane grup var. Bir de 60'lı yıllar işte, diye filtrelemiş yani.
Niye? Orada hakikaten insanlar var abi, keşfediyorlar. Ama ya bizim ülkelere geçtiğin zaman bu iş böyle olmuyor. Ama yani bu App Store mevzusu yani hakikaten saçmalık. Yani ben hani... Ayrıcalık falan öyle bize bu uygulama yapsınlar istemiyorum ama yani mantıken dersin ki yani atıyorum kendi kategorisinde top 10'da olan ya da top 100'de olan uygulamaları sürecini daha da hızlandırırsın. Çünkü hani kullanıcılar o uygulamaları indiriyorlar yani. Sen ne kadar o süreci hızlandırırsan o kullanıcılar daha çok yeni şeylere daha hızlı ulaşır. Ama yapmıyorlar bunu. Yani ben söyleyeyim yani bizim uygulama abi 3. 4. sırada shopping kategorisinde Amerika'da. 13 milyon tane review var ya. 13 milyon tane review var. Puanı 4.6 mı ne? Yani sen gidip abi bu uygulamayı review için random bir kişi atıyorsun. Uygulamamızı kullanmasını bilmiyor. Ondan sonra reject ediyor. 2 gün kaybediyoruz. 2 gün kaybetse bize ne oluyor biliyor musun abi? Bugün bakıyorsun abi 9to5Mac'e, MacRumors'a, bunların hepsi abi liste yapmışlar. Ne listeleri abi? Listede diyor ki şey yapan, widget getiren, lock screen widget getiren uygulama. Biz var mıyız listede? Yokuz. Niye? Adamlar abi iOS 16 update'ini yapıyor. Ondan sonra bakıyorlar. Widget yeni ekle diyorlar. Bakıyorlar hangi uygulamalarda widget var diye. Bakıyorlar bizim uygulamanın yok. Haliyle bizi o listeye eklemiyorlar.
CIA'nin azizliği oldu orada.
Hayır abi, CIA'nin azizliği...
Çünkü pazartesi gönderseniz bile... Hani...
Ya belki bir gün önceden gönder, cumadan göndermiş olurduk. Hafta sonu onaylanırdı ama gene de evet. Şey yok ki abi, biz sonuç olarak hani elimizden geleni yaptık. Saçma sapan bir nedenle açıklama da yapmıyorlar zaten. Evet, doğru düzgün açıklama da yapmıyorlar. Orada zaten hazır cevaplar var. Hoca hazır cevaplardan bir tane seçip gönderiyorlar. Yani şey demiyor. Ben işte şu verdiğiniz login uygulaması hesabına şu şeyleri girdim. Şu hatayla karşılaştım. Falan filan demiyor. Orada hazır cevap ne varsa sana onu gönderiyor. Onu şey yapıyor. Yani ben hakikaten pazartesim benim leş oldu. Ne doğru düzgün çalışabildim ne bir şey yapabildim. Salı günü de oturdum. Yeni vücut eklemeye başladım. Sinirim aynen abi, yani onun yerine şey yapmaktansa iki tane daha yeni vücut ekledik. İnşallah önümüzdeki haftanın release'inde şey yapacak. Bugün release'i biz şey yapıyoruz, başladı. Merge'ledim yani benim değişikleri. Üç tane vücutumuz olacak totalde. Üçü de aslında aynı şeyi yapıyor ama farklı formlarda yapıyor. Çünkü bizim uygulama işte paket takibinin için çok kullanıyorlar. Bir de böyle... Bu...
Küçük versiyon lazım.
Aynen küçük yarısını versiyonunu ekledik. Aynen küçük versiyonunu ekledik. Kullanıcılar mutlu şey yapsın diye. Ama yani şey mesela keyif abi. Onu anlamıyorum işte. Uygulamayı yaratmak. İşte Swift UI'da bir şeyler yaratmak. O kadar keyifli ki abi. Yani ben bayıldım mesela Swift'e açıkçası. Her gün yeni bir şey öğreniyorum Swift'te böyle. Yani şeyi de mesela bilmiyordum işte. Fonksiyonda mesela tek bir satır varsa return yazmana gerek yokmuş. İşte Ruby'de aslında hiç return yazmazsın da. Ruby'de son satır return value'dur her zaman da. Burada da convention şeymiş. Normalde return yazmazsınız falan. Ben de bunları öğreniyorum sürekli işte bizde.
Onu Swift UI için getirdim. Normalde öyle bir özellik yoktu Swift'te.
Öyle
Swift
mi? Swift
UI return etsin diye.
Yani işte tek, böyle böyle şeyler
öğreniyorsun. Tek iyi oluyor ya tepede. Aslında. Aynen. Enclosure. Onu return ediyor aynen. Yani.
Ya böyle Swift güzel şeyler
Swift'teki
yapıyorken.
Swift'teki bir yan yanaymış Apple'da. Swift UI mesela bir yere takıldığı zaman Swift'in limitasyonuna Swift ekibine gidip şey diyormuş. Yani şunu da ekler misiniz? Bizim bizi kesiyor falan diye. Biraz öyle şimdi yani sen şimdi Orta Doğu'da bir kişi deyince böyle aklıma geldi. Onu söylemezsem olmaz böyle. Bir kişi de bakmıyordur herhalde. Yani Orta Doğu'da bir kişi deyince aklıma böyle Ürdün'ün çölünde bir bedevi çadırında giriyorsun. Bir tane MacBook'lu bir amca var böyle. Gel nane çayı içiyor böyle. Tam stereotip Arap. Evet, gel bakayım sizin podcast neydi diye dinliyor.
Sorun. Yok ama Mısırlı, Dubai'de yaşayan bir Mısırlıydı yanlış hatırlamıyorsam.
Ha iyi, fena değil. Dubai'de de şehrin dışına çıkınca biliyorsun çöl yani. Dune filmini şu an orada çekiyorlar. Abu Dhabi'de çekiyorlar. ya bu Apple'ın yani saçmalık dediğimiz çok noktası var. Mesela app'leri diyor ki sen işte kendi feature'ını in-app purchase'ını mesela tanıtacak bildirim atamazsın diyor. Ama kendi app'leri için atıyor. Apple Arcade diyor. Apple Music'te diye bir kampanya var falan diyor. Atıyor. Atamazsın diyor. Diyor ki ödeme ekranında diyor şunları şunları koymak zorundasın. Bunu diyor yazamazsın diyor. Ama kendi app'lerinde hepsini yapıyor. O zaman ne oldu işte abi? Benim buradaki örnekte verdiğim gibi yani kendi işi görülsün diye kuralları rahatlıkla çiğneyebilen bir firma. Ama diğerlerinin gözünün yaşına bakmıyor. Bu despotluk da açıkçası yani sizlerde çok büyük bir sorun yaşamamışsınız ama çok daha büyük sorun yaşayan app'leri silinen bu yüzden kaldırılan. Bir tane mesela developer'ın klavye uygulamasını Apple Watch'tan kaldırmışlardı.
Ama o farklı bir nedenle.
Farklı, ama farklı
nedenle. Privacy ile ilgili bir nedenle.
Tam kendileri kaydediyormuş. 3 senedir duran uygulamayı, 3 senedir de gönderen uygulamayı kendi klavye çıkmadan bir hafta önce review'dan geçirmediler. Şimdi oralarda da çok manidar
ya işte,
bir zaman anlamaya.
Benim abi beni sinirlendiren şey sistem deterministik değil ya. Yani sen hani böyle bir sistemden deterministik bir yapı beklersin. Yani ben aynı girdiği veriyorsam bana her zaman aynı çıktığı vermesi gerekiyor sistemin. Ya ben mesela şöyle düşün abi. Atıyorum uygulamayı yayınlıyorsun. Ondan sonra atıyorum typo yapmışsın bir yerde. Onu düzeltiyorsun bir daha gönderiyorsun. Reject'leniyor. Reddediyorlar uygulamayı. Mesela hani böyle şeyler var hakikaten. Yani bizim yaptığımız şey bundan farksız. Biz hani uygulamayı hiç değiştirmemişiz. Yani düşün yani widget ekliyoruz. Sadece ekstra bir extension ekliyoruz. Bize diyor ki uygulamaya giriş yapamıyoruz diyor. Abicim yani biz hani uygulamada bir değişiklik yapmadık ki. Yani bunu anlayamıyorsun ama işte neyse. Hani çok şey yapmayayım. Bu daha fazla sıkıntımı yaymayayım
yani
ama.
Yani bu bir de iyi hali. Unutayım yani ben bundan 8-10 sene öncesini hatırlıyorum. Bir hafta sürüyordu gönderiyordun.
Ha.
Hata yaptın bir daha gönderdin. Bir hafta daha. İki haftada uygulama çıkıyordun. İyi uygulama kodlarını faxla falan istemiyorlardı yani artık. O dönemleri de yaşadık yani. O yüzden mesela uygulama review'e göndermeden önce 500 defa test yapıyordun ki hiçbir şey yanlış olmasın. Çünkü Apple'dan cevap almak da çok zordu.
Hmm.
Geçen de bizim de bir müşterimiz Enterprise hesabı için devamı yenilemek için başvurmuş. Cevap gelmedi abi dedi. Ne kadar oldu dedim. 2 ay dedi. Sonra abi bir hafta sonra gelmiş cevap. Yani toplam 9 hafta sonra gelmiş. Sordukları soruya cevap. Yani biz bunun için ne yapabiliriz? Rejection'ı geri almak için diye soru sormuşlar. 9 hafta sonra cevap gelmiş. Ne yapıyorsunuz abi? Yani mektupla mı dumanla mı iletişim kuruyorsunuz?
Abi nasıl yani şey bak yani? Ben mesela hani biz konuşmuştuk bunu uzun uzun. Yani %30 alıyorlar diyor mu? Hakikaten okey diyorum. Ama yani alıyorsan o komisyonu da aynen.
Çok hizmet vereceksin.
Yani senin bana atıyorum yani abi şey olarak gene hani kocaman şirketiz abi yani milyon tane kullanıcımız var.
Hı hı.
Yani uygulamayı reject etmişim muhatap bulamıyorsun. Kaç kişiyi biz şirkette kaç kişiyi pingledim abi yani bizde de var böyle nasıl diyeyim hani partner kişiler var. Hı hı. Partnerlerle görüşen kişiler var hani o şirkette. Hı hı. Ya biz bir de zaten abi Shopify olarak Apple'la bir sürü işbirliği yapıyoruz. Yani şeyde bu ben onu geçen bölüm bahsedecektim unuttum. Benim çalıştığım projelerden bir tane sürekli yoğunum diyorum bölümlerde. 3 projede çalışıyordum. Bu projelerden bir tanesi de biz bu Apple duyurmuştu. Apple Wallet'a sipariş takibi olayını, paket takibi olayını getirmişti. İlk destekleyen şirket de Shopify. Yani onu bunu şeyde de duyurdular. WWDC etkinliğinde. Yani ben de orada şunu düşündüm. Abi o kadar işbirliği yapıyoruz zaten. Hani yani biz ilk hani şey yap entegre ediyoruz.
Tabii.
Yani hani baştan en azından ilişkilerin biraz bir tık iyi olması gerekiyor değil mi? Yani hani bunların uygulama ama yok işte yani herhangi
bir aslında bir maile bakar o ya. Yani o kişiye şeyi atsan hani biz iOS 10
abi yok, bak
şunları, şunları şunları hazırladık. Bunları çıkartacağız. Bu dönemde bize birazcık daha ilgi gösterirseniz falan gibi bir şey. Yani göndermeden önce diyorsun bir abi. Hafta iki hafta önce.
Yok yok yaptılar. Biz planlıyoruz zaten. iOS 16'da desteklenecek bütün özellikler şirket olarak destek yani yapacağımız iOS 16 özel şeyler diye.
Sıkıntı.
Abi öyle. Maalesef öyle yani. Yapacak bir şey yok. Ama neyse ben günün sonunda bugün yayınlandı. Tweetimi de attım.
Tabii de tweetlemiş.
Sağ olsun. Aynen bizim
bu Toby kim diye merak CEO'da. Ediyorsun. CEO'su Shopify. Geçen bölüm söylememişiz. Toby falan yazdı diyorsun. Toby kim diyecekler.
Doğrudur.
Toby
aynen şirketin CEO'su.
Yazılımcı abimiz.
O da retweet edince tweetimi daha da bir mutlu oldum. Şimdi bir tane benim dashboard'um var. O dashboard'tan kaç istek geliyor widget'tan onları görebiliyorum. Ama böyle yukarı doğru e-mail'lerden şu anda bir grafik var. O yüzden mutluyum artık. Yani hani o iki günüm rezil oldu ama pazartesi salım. Sürekli böyle şeye bakıyordum ya telefonla kurdum Gmail'i. Oradan bakıyorum mail gelmiş mi Apple'dan. Uygulan onaylanmış mı diye. Hakikaten öyle bir şeye strese sokuyor seni. Çünkü sen de hani bitireceksin başka işe geçeceksin ama yayınlanmadığı sürece geçemiyorsun ama.
Geçemez.
Günün sonunda neyse ki yani son bu 3 projede çalıştım dedim. İşte bir tanesi Apple Wallet entegrasyonu projesiydi. Bunu Lisbon'a gittiğimde çalışmaya başlamıştım. Bir tane de işte bu widget projesiydi. Widget da yayınlandı. Apple Wallet da yayınlandı. Ondan önce de bir tane biz bu uygulamaya merchantların alıcılarla işte satıcılarla alıcıların mesajlaşmasını sağlayan canlı mesajlaşmasını sağlayan bir özellik eklemiştik. Orada da bayağı iş yaptım hem backend'de hem frontend'de. O da yayınlandı. Artık yani şimdi bayağı şey yaptım. Rahat erdim. Yoğunluğum bir azaldı. Tatile
çıkarsın artık.
Ya tatile şey yapacağım. Ekim sonunda Stockholm'a gideceğiz ekipçe. Gene ekip buluşması yapacağız. Oradaki kalış zamanını biraz uzatacağım. Zaten şirket onu çok takmıyor. Uçak biletini istediğin zaman ayarlayabiliyorsun. Hani uçağımı şirket ödemiş olacak. Ben de sadece işte ekstra kaldığım günlerin otel parasını ödeyeceğim. Orada biraz zaman geçireceğim. Çünkü Stockholm'u merak
oteller
ediyorum.
Oteller çok pahalıydı. Ben hatırlıyorum.
Aynen sen ziyaret etmiştin Stockholm'u.
Stockholm güzel şehir. Biraz İstanbul'a benzetiyorum çünkü şey yine su olduğu için ortasında metro falan suyun üzerinden gidiyor. İstanbul'a benzetmem sadece orada bitiyor bu arada onu söyleyeyim. Yani güzel sakin bir şehir. Havası daha doğrusu güneşin doğuş batışı özellikle kış aylarında. Ben Aralık'ta gitmiştim. Yani of. Onda güneş doğuyor, bir de batıyor abi, bu ne yani? Hani oruç tutan için mesela çok iyi de onun dışında çok iyi bir şey değil. Çünkü yani bu yapay ışıklar
falan var
otelde. Yani
bir de öğlen bir ha. Öğlen bir.
Öğlen bir, öğlen bir. Aynen. Yani oh diyorsun tamam, güneş doğdu derken 3 saat sonra batıyor. Bir de onun şöyle bir dezavantajı var. Biz şimdi geziyoruz tabii. Saat 1'de hava kararıyor. Sen tabii İstanbul saatine alışık olduğun için saat 7 falan zannediyorsun. Geziyorsun, geziyorsun, geziyorsun. Diyorsun ki o an amma da gezdik artık. Yatıp uyuyalım, saat 5. Millet 5 çayına oturacak yani. Böyle bir durumu var Stockholm'un. Bol bol D vitamini götür yanında. Sen de çünkü günlerin kısa olduğu zamanda gideceksin muhtemelen. Bol D vitamini götür. Yapay ışıklar var otellerde. Güneş ışığı veren böyle tepede. Gün doğduğu zaman haber veriyor çünkü vücudunu algılayamıyor onu. Güneş doğmadığı için.
İlginç, bayağı ilginç yani aslında.
Böyle görmüş gibi olur ama çok güzel bir yer. Yani ben o plakçıları işte kahve, çok iyi bir kahveci vardır, Drop Coffee. Çok severim. Paper Cut diye bir dergi satan bir dükkan var. Onları ben sana zaten yazarım, liste yaparım yani nerelere gidilir falan diye.
Eyvallah. Aynen ben ondan bahsettim.
Xbox'ımı da şeyden almıştım bu arada. İlk Xbox'ımı şeyden almıştım. Stockholm'dan almıştım.
Vay. İyiymiş. Öyle. Bayağı benden çok diyorum, ben her şey ilk defa gidiyorum. Bayağı anıların varmış. Stockholm.
Huset ev demek. Bilmem ne huset. Zart huset. Kitap huset. Yani book huset.
Ha, kitap evi. Bizdeki şey. Evet,
dükkanların hepsi sonunda huset var. Onun başındaki kelimeyi İngilizceden çıkartıyorsun zaten. Oranın ne olduğunu anlıyorsun sonra. Bunu nedense böyle aklımda kalmış. Bir de kapı dör demekti galiba. Onu hatırlıyorum. İsveççe'de. Bu ikisini hatırlıyorum. Al bu bilgiyle ne yapıyorsan yap.
Şeyden bahsedecektim. Ben hazır Stockholm'e gidiyorken geçenlerde yeni bir kitap serisi buldum. Bu Monocle Travel Guide Series diye. Şöyle çok hoş bir...
Şimdi Monocle aslında bir dergi. Hipsterların başucu dergisi. Ben de bir dönem, bana hipster denildiği dönemde birkaç sayısını almıştım var. Ama sonradan şey yaptım yani, ulan niye buna bu kadar para veriyorum diye düşündükten sonra almayı bıraktım. Ama Monocle'ın böyle ilginç derlemeleri oluyor. Bu şehir kitapları çok güzel oluyor, onu söyleyeyim. Dergiden bağımsız olarak. Ben de Amsterdam'a gittiğimde Amsterdam versiyonu almıştım. Burada böyle genellikle işte şey, Amsterdam'ın meydanı da şöyledir de bilinmesi falan gibi şeyler anlatmak yerine, mesela Amsterdam'da bir gözlük markası varmış. Amsterdam'da yapılıyormuş gözlükler. Eysen Tate diye, asetatın bölünmüş hali. Mesela oradan gidip eşime gözlük almıştık. Hala daha da kullanıyor yani. Gayet de iyi çıktı gözlük. Hatta Fatih Kadirak'ın da ondan görünce o da bir tane sipariş verdi, aldı. İşte ne bileyim, çok değişik böyle işte... şaka malzemeleri falan satan dükkan. Böyle yani çok değişik şeyler var. Özellikle böyle lokal, yerel, başka yerde bulamayacağın şeylerden çok bahsediyor. O yüzden de mesela oralara gitmeye çalıştığın zaman şehri daha bir farklı görüyorsun. Biz mesela Amsterdam'ın meşhur meydanı var. Son yani uçağımızın olduğundan bir gece önce gittik oraya, gördük yani. Yani herkes mesela oraya gidiyor ilk başta. Her taraf hediyelik eşyacı falan, tam bizim şey gibi. Eminönü gibi. Ama yani böyle daha değişik yerleri gezdiğin zaman güzel oluyor. Bu kitapta onları keşfetmek için güzel bir kitap. Ve İstanbul falan da var. Sen de işte Stockholm'u almışsın. Aynen. Böyle büyük şehirler için var.
Aynen. Ya ben aslında ilk olarak Hamburg'u aldım. Çünkü ben abi hep şeyin taraftarıyım. Yani insanlar var abi, işte Londra'yı göreceğim, Paris'i göreceğim, Hong Kong'u göreceğim falan diye. Okey yani gör ama önce bir kendi şehrini keşfet. Yani... Ne var şehrinde? Ne tarz dükkanlar var? Ben mesela o yüzden ilk olarak Hamburg şehrinin kitabını aldım. Abi bayıldım. Yani ilk olarak mesela otellerden başlıyor. Daha sonra işte restoranlardan bahsediyor sana. Daha sonra şeylerden, bu senin bahsettiğin işte mağazalardan bahsediyor. İşte orada menswear diye ayırmışlardı işte. Erkekler için kıyafet satılan yerler. Ya da işte böyle senin bahsettiğin böyle daha ilginç şeyler satan yerler. İşte atıyorum şey vardı, porselen yapan, porselen diye yanlış hatırlamıyorum. Bu kendin yapabiliyorsun ya işte şeyden. Çamurdan diyeceğim de çok yanlış olacak. Onun bir
seramik.
Kilden mi? Seramik. Heh. Seramikten nasıl bir şey yapılır? Onun kursu varmış mesela, onu koymuş. Ondan sonra restoranlar var, kafe dükkanları falan var. Bunları anlatıyor bir de hikayesini böyle bir paragrafta. Çok güzel anlatıyorlar ama. O zaman diyorsun ki ya ben bunları gidip ziyaretim ya. Mesela örneklerden bir tanesi şeydi ya. Ayakkabıcı, el yapımı ayakkabı yapıyor. Adam geliyor senin ayağını ölçüyor. Ona göre yapıyor. Tam senin ayağına uyacak şekilde yapıyor. Ama diyor ki bunu teslim alman en az 6 ay sürer. Çünkü hani bir sürü sıra yapıyorlar. Var. Sıra var. Onları bekliyormuşsun vesaire böyle. Çok çok ilginç şeyler keşfettim. Ben bayağı böyle şey yaptım Apple Maps'te. Listeme ekledim böyle benim hoşuma giden yerlere. Ama bazı yerler mesela üzüldüm. Kapanmış yani, bir tane kahveci vardı. Ama dedim yani ilginç bir şeymiş bu. Evet. Hatta kendi kahve kupalarını yapıyorlarmış falan. Ona bir arattım, baktım ki işte Covid'den dolayı ayakta kalamadık. Sadece bu mağazamız var. Bardakları satıyoruz. Umarız bir gün tekrardan dükkan açılır gibisinden şeyler yapmışlar. Bazılarının sitesi komple kapanmış. Ondan sonra bazı şeyler buldum. Ona bayıldım. O yüzden Stockholm'u da biraz merakla bekliyorum. Böyle tasarımcılar tarafından tasarlanmış ürünlerin satıldığı bazı dükkanlar varmış Hamburg'da. Tasarım ürünleri. Designer product denir. Onları nasıl Türkçe tasarımcı ürünü diye çevirsek saçma olur sanki. Designer product diye geçiyor. Yani herhangi bir atıyorum. Yani IKEA'da da aslında designer product ama hani bunun designerları daha meşhur oluyor ya da üzerine daha çok düşünmüş oluyor diyelim. Tasarladıkları ürünleri. Onları gördüm ama Stockholm bunun muhtemelen mabedi. Bu tarz designer product'ları. Çünkü yani genelde İskandinav ona. Aynen İskandinav şeyler çok beğeniliyor tarzı. Bu da mesela kitap sayesinde benim keşfettiğim dükkanlardan bir tanesiydi. O yüzden şimdi Stockholm'u da aldım. Bir de Stockholm'a bakacağım orada.
Stockholm'de kuaförler falan böyle şeydi yani. Sanat galerisi gibi. Bir tane adam böyle şey fön çekiyor içeride. Ben böyle instalasyon değişik böyle içeride heykeller var. Vitrin var abi. Kocaman. İçeride bir adam bir tane kadına fön çekiyor mesela. Böyle çok değişik yerler göreceksin. O hipster mahallesi var şeyin, Stockholm'un. Oraya gittiğinde görürsün yani. Orijinal değişik bir yer. Ben sevmiştim. Ama dediğim gibi o gece gündüz dengesi yani yazında bu arada batmak bilmiyor güneş. O da ayrı mesele yani.
Bakalım yani. Yani çünkü İsveç'te benim böyle yaşamak istediğim ülkelerden bir tanesi. Yaşayan çok kişi tanıyorum orada. Çok beğendim.
Refah seviyesi iyidir. İyi, yüksek. Aynen. Son zamanlarda biraz fazla işte çingene, dilenci vesaire çok var diyorlardı ben gittiğimde.
Allah
ki ben
Allah.
6 sene önce gittim. Eskiden hiç olmazmış. Şimdi işte bu göçmen politikası yüzünden İsveç'in. Biliyorsun bayağı bir göçen oldu oraya. Farklı ülkelerden. O yüzden böyle dilenci vesaire biraz suç oranı falan da artmış bildiğim kadarıyla. Yanlış da söylüyor olabilirim. Belki düzeltirler yani yorumlarda ama. Ben gittiğimde biraz sıkıntılı diyorlardı.
Ya benim en çok aslında yapmak istediğim şey Hamburg'dan Stockholm'e tren var. Yataklı tren. Gece treni var. Onu alayım dedim. Fiyatı aslında çok da uygundu ama ne yazık ki şey yapmıyorlarmış. Yani kişiye özel kompartıman vermiyorlarmış. Gidiyorsun 6 kişiyle birlikte uyuyormuşsun. O da benim yapacağım son şeydir muhtemelen. Ama işte bazıları mesela bir arkadaş var bizim işte İsveç'te yaşayan. O dedi yani ben de hani ailemle seyahat ediyorum. İşte çoluk çocuk falan olduğu için komple kompartmanı alabiliyorlar. Ama yani ben açıkçası yani tanımadığım 5 kişiyle mümkün değil yani.
Aynı yatak değil değil mi? Sadece kompartman.
Aynı yatakta yatmıyorsun da kompartman.
Çok korkunç yani. Şeyler olabilir çünkü aynı yatakta.
Yani onu istiyordum. Çünkü oradaki olay şey abi yani buradan akşam biniyorsun sabah orada uyanıyorsun. Gerçi şimdi o dediğin gece olayında da burada akşam binersin orada gidersin. Yine karanlık olur. O da ayrı bir psikoloji olur muhtemelen yani uyanıyorsun tekrar karanlık şeklinde. Yani o yapmak istediğim bir şey de olmayacak muhtemelen. O biraz üzdü. Ama yani senin dediğin nedenlerden ötürü erken gideceğim, geç geleceğim bir de. Tekrardan Hamburg'a. O aradaki ekstra hafta sonu günlerini gezmeye ayıracağım. İşte o kitapta bakacağım neler varmış diye. Ben linkini koyarım. Merak edenler varsa Monocron Travel Guide serisi. Bence yani... Ben yani Hamburg'u bitirdiğim için orada çok güzel eseyler vesaire de var içerisinde. Hani bir şehri ziyaret etmeden önce aynen İstanbul'da var. Bir şehri Berlin var, Amsterdam gördüm, Stockholm gördüm, Münih var. Yani muhtemelen bütün popüler şehirler vardır. Londra var. Yani bir şehri bence ziyaret etmeden önce o kitap alınıp ondan sonra hani oradaki listenin yapılması gerekiyor. Ve şöyle de söyleyeyim. Hani buradaki şeyler muhtemelen atıyorum internette kolay kolay bulunabilecek şeyler değil. İnternette genelde atıyorum turistik yerleri paylaşıyorlar. Hı-hı. Buradaki paylaşılan mekanlar mesela öyle mekanlar değil de. Çünkü ben biliyorum az çok Hamburg'daki turistik mekanları. Öyle bir mekan değil, öyle mekanlar değildi. Yani böyle kıyıda köşede kalmış mekanlar. Hı-hı. O yüzden benim hoşuma gitti. Belki hani otel oradan seçerim işte şimdi Stockholm'da ekstra kalacağım günlerin otelini. Yani ben bir daha ona da bayıldım. Yani Hamburg'da öyle bir oteller var ki o senin dediğin gibi. Hatta bazı filmleri orada çekmişler. Yani otelin o kadar şeyi muazzam ki yani tasarımı, iç dizaynı. Bayılıyorsun yani. Hakikaten gidip orada film çekmişler vesaire. Çok hoşuma gitti. Hani bir de Hamburg'da böyle şeyler de varmış diyorsun. Mesela sen İstanbul'u alınca paylaşırsın. Yani evet. Belki orada keşfedilmemiş çok güzel yerler vardır muhtemelen.
Ben çok İstanbul'u gezdiğim için bakalım ne kadarını biliyorum ne kadarını bilmiyorum göreceğiz.
Hı hı. Peki şey senin bu zamanlarda aldığın yeni bir kitap var mı? Bahsetmek istediğin.
Ben zaten biliyorsun ben periyodik olarak kitap alıyorum yani. Kitap almak ve kitap okumak farklı birbirinden çok ayrı.
O yüzden sordum aldığım var mı dedim. Okuduğunu biliyorum. Goodreads'ten takip ediyorum neler okuyorsun da. Ama sen
kitap
daha
almak
çok alıyorsun.
Kitap okumak ayrı hobiler. Bunların birbirine bir bağı yok.
Birini daha sık yapıyorsun.
Almayı daha sık yapıyorum. Yani bu yoğunlukta zaten çok kitap okumaya fırsatım olmuyor ama evet kitap almışlığım var. Bugün Üsküdar'da Dergah Yayınları'nın açtığı bir kitap kafe vardı. Oraya gittim. Orada yine Dergah Yayınları'nın bastı ama başka bütün yayın evlerinin kitapları var yani içeride. Ara Güler'le Ahmet Hamdi Tanpınar ki Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da bu arada basan yayın evi kendileri. Ara Güler'in fotoğraflarıyla Ahmet Hamdi Tanpınar'ın İstanbul'la ilgili kitaplarında yazdı. Zaten bu beş şehirde İstanbul'a ayrı bir beş şehirde bir kitabı var Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Huzur zaten çoğunlukla İstanbul'u anlatan bir roman. Bu buralarda böyle yazdığı İstanbul'a şehirle ilgili yazdığı yazılar Ara Güler'in fotoğraflarını böyle birleştirdikleri bir özel basın bir kitap yani böyle şeyi falan. Hı-hı. Kapağı mapağı bir değişik yani gösterdim sana yayından önce. O var onun dışında Stripe Press'den ne çıkarsa yerim modunda. Stripe Press Pieces of the Action diye bir kitap çıkartmış. Vannevar Bush'un. Bu kitabın yazarı olan kişi de böyle yine mucit fikir insanı vesaire ve şeyi anlatıyor yani. İşte bu büyük argelerin, büyük fikirlerin ortaya çıktığı ortamlar nasıl var oldu, kuruldu ve bunlar nasıl buna işte yol açtı vesaire. Biraz onlardan bahsediyorlar. Bazen böyle memleket meselelerine falan kafa yorarken merak ederim yani mesela bu atılımı Türkiye nasıl yapabilir? Arge atılımını vesaire. Belki orada ilgili bir ipucu verir diye. Zaten Stripe Press kötü kitap basmadığı için. Yani ne alacağımı biliyorum yani alırken. Minimum 10 üzerinden 8 yani kitap gelirken. Çok iyi okuyan, çok iyi bir okur zaten Stripe'ın CEO'su Patrick Collison. Onun da web sitesinden falan bahsetmiştik galiba.
Bahsetmiştik.
O, evet evet. Fast diye bir sayfası vesaire vardı. Öyle. Onun dışında kitap okumaya devam. Bu The World Beyond Your Head diye bir kitap var. Onu okuyorum. Yine dikkat dağınıklığı ve işte dikkatle alakalı bir kitap ama şey böyle kişisel gelişim kitabı değil daha akademik bir kitap. Biraz hatta dili gereksiz ağır yani. Ben mesela o şeyi hiç sevmem. Kitabı yani negatif puan vereceksem anlattığı şeyler çok güzel ama mesela çok daha basit bir kelime varken benim sözlüğe bakıp da öğrenebileceğim ama birebir yani çok basit bir kelime mesela. Onun mesela o böyle kompleks halini falan kullanıyor ve bunu bir defa yapmıyor. Mesela bir cümlede dört kelimeyi böyle değiştiriyor. Bir anda okuyorsun ne dedi bu diyorsun. Sonra sözlükten bakıyorsun. Ve şey oluyor. Hani normal dümdüzle yazabilirmiş yani cümleyi. Bizim doktorlar yapar ya onu şeyler hastalar anlamasın diye. İşte endikasyondaki komplikasyonlar falan diye. İşte endikasyonlar. Ondan sonra lokasyondaki endikasyonlar falan diye. Halbuki bölgedeki belirtiler yani anladın mı? Hani böylese hasta anlayacak. Ama demiyor. Şimdi kesin yine doktor linci yiyeceğiz var ya. O öyle değil falan diye. Neyse. Benim doktor akrabam yok arkadaşlar. O yüzden bilgi olabilirim yani. Bizim ailede kimseye doktor ol baskısı yapılmadı. Neyse. Böyle yani işte. O kitabı okuyorum. Çok keyifli bir kitap. Dikkatle ilgili çok acayip şeyler öğrendim. Özellikle bu reklam sektörünün artık yani biz mesela çok fark etmiyoruz ama şu an yani her saniye her tarafta etrafımızda reklamlar dönüyor. Bu sadece bilgisayarda gezinirken değil. Sokakta bile yani insanın böyle kendi kafasını öne alıp düşünmesine bile fırsat tanınmayacak kadar çok reklam gösteriyorlar. Zaten sessizlik diye bir şey yok ortamda. Her türlü sesle senin alanına tabiri caizse tecavüz ediliyor. Bu da bir mesela hak ihlali olarak hani söylüyor adam ama şey konularına çok güzel değiniyor işte data toplayan firmalar. Yani çok yeni yazılmış bir kitap zaten. İşte bu data toplayan firmalar big data, big data mevzusu vesaire mesela orada çok değişik bakış açıları var yani. Diyor ki ya tamam benim datamı isteyen istediği gibi toplayabilir. Ama beni hedeflememe hakkının bende olması lazım. Yani beni target edememesi lazım. Ben istemediğim müddetçe beni target edememesi lazım. Ama benim datamdan genel bir anlamlandırma çıkartacaksa büyük veriden onu yapsın onda ben bir sakınca görmüyorum diyor. Ama diyor bana bulaşmasın diyor yani. Ucu bana dokunmasın benden topladığı datanın diyor. Değişik yaklaşımlar var. Güzel daha %25'i falan bitti yani %30'u bitti. Hı hı. Daha devam ediyorum. Hatta yazarın yani bu yaklaşımları hoşuma gittiği için bir kitabı daha vardı. Amazon'da gezerken gördüm. O da neden masa başı işler bizi sıkar da ellerimizle bir şey yaptığımızda müthiş bir haz alırız, keyif alırız yaptığımız işten diye. Elinle çalışmak üzerine, işte marangozluk yapmak, bir şeyler kesmek, bir şeyler tamir etmek. Onun üzerine böyle biraz işte yani felsefe yapıyor adam aslında kitaplarında. Öyle bir kitap. Onu okuyorum. Biraz tabii dediğim gibi işte cümlelerde falan sözlüğe bakmam gerektiği için ki çok az İngilizce kitapta sözlüğe bakmam gerektiğini hissetmişimdir. Bunda maalesef hissediyorum ama bakalım bir şekilde gidiyor.
Hı hı. Ya şimdi sen Ahmet Hamdi Tanpınar dedin. Benim aklıma tabii saatleri ayarlama üstüne geldi. Tabii. Onu şu yüzden. Bilmiyorum okumayanlar varsa kesinlikle okusun. Ya benim hani ya işte mesela bilmiyorum o kitap İngilizce'ye çevrilmiş midir aslında?
Çevirdi çok... Penguin Classics bastı hatta.
Öyle mi? Yani çünkü
Penguin Classics'te gelen galiba ya birinci ya ikinci Türk eseri.
Öyle mi? Süper. Evet. Çünkü yani hakikaten öyle bir eser. Yani referans sürekli referans vermen gereken bir eser. Onu da şu yüzden bahsediyorum. Çünkü ben yeni bir kitap aldım. Bullshit Jobs diye. Aslında Graber. Yani oradaki aynen David Graeber'da hani saatleri ayarlama üstüste çalışan kişilerin yaptığı işi aslında bir nevi tarif ediyor. Hmm. Bullshit Jobs diye. Ama daha başlamadım kitap ama kitapta biz daha önce de bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Daha çok böyle aslında hani şu anda belki toplumda, belki çevrenizde, belki siz de olabilirsiniz. Yaptığın işin aslında gerekli olmadığını söylüyorsun. Ya sen farkındasın bazı. Çoğu durumda farkında oluyormuş bu kişiler. Yaptığı işin aslında herhangi bir anlamı olmadığının. Ama gene de yapmaya devam ediyorlar. Çünkü işte mecbur hani para kazanır, kiraya dönmesi gerekiyor vesaire. Ama yani hani öyle bir işe aslında ihtiyaç yok. Hani bu saatleri ayarlama üstü aslında.
Beyaz yakalılık yani. Böyle memuriyet falan öyle şeylerden bahsediyor. Yoksa hani böyle bir genelleme mi yapıyor yoksa böyle spesifik
Ya onları böyle bir grupluyordu aslında. Hmm. Muhtemelen çoğunluğu beyaz yakalılar olabilir diye tahmin ediyorum. Yani zaten mavi yakalı ben sanmıyorum. Mavi yakalı olup da hani gereksiz bir iş yapabilen çok şeye denk gelmiyorsun yani. Hani bir şeyi tamir ediyorlar, şey yapıyorlar vesaire. Evet. Hani hakikaten onlar biraz daha bizim hayatımıza entegre oluyorlar ama bazı beyaz yakalı işleri var ki yani benim de aslında çok sorguladığım bazı işler var.
İş
yani
söyleme de o işi yapan insanlar.
Aynen. Linç yapmak için söylemiyorum. Ama arkadaş ortamlarında yani bahsediyorum. Ya bizde böyle bir kişi var. Yani bu şirkette de eski şirkette vardı. Yani bu kişi ne yapıyor mesela? Hani kimse bilmiyor abi yani ekipteki ne iş yaptığını. Hani şey yani adam mesela tatile çıkıyor. Fark etmiyorsun yani tatile çıkıp çıkmadığını. Çünkü senin şeyin hiçbir değişiklik olmuyor yani günlük işinde. Bullshit Jobs aslında o tarz işleri tanımlıyor. Yani hani muhtemelen daha henüz bakışamadım. Biraz daha farkında olacağım gibi mi geliyor? O yüzden biraz yani çünkü bazen ben düşünüyorum ya bu iş hakikaten gerek mi diyorum. Hani onlara biraz daha böyle bir tanımı uydurabileceğim muhtemelen. Aslında bu tanıma giriyor. Bullshit Jobs deyip kolaylıkla geçebilirim diye düşünüyorum. O yüzden aldım kitabı. Bakalım ya çok denk geldim ben kitaba sürekli artık benim dedim yani.
Var bu arada.
Hani alayım artık dedim. Onu da aldım.
Hatta Dawn of Everything diye bir kitabı daha var David Graeber'in.
Külliyat abi o.
Bayağı Mevlana'nın mesleği bir şey böyle. rahleyle okuyacağım yani, böyle rahle açık bölümde. Burada ya kitap. Şurada yani, yanında. Hışırt olmasın diye göstermiyorum. Yoksa kitapları gösteririm burada YouTube'dan seyredenler için. Yani birisini kafasına atsam muhtemelen içeri alırlar yani. Hı-hı. Kastan adam yaralamadan. Ama o kitap çok iyiymiş yani. Emre Safa Gülkan'la çok bahsetti ondan. Bullshit Jobs'ı da ondan duymuştum diye hatırlıyorum ben. Ya da senden de duymuş olabilirim.
Hı-hı.
Onu duyunca böyle ben mesela alırken adamın yazdığı şeyler ilginçse bir kitabını daha alıyorum ki, çünkü o adamla ilgili de daha iyi. Mesela Neil Postman'ı alırken bir tane kitabını almadım. 4 tane kitabını aldım Neil Postman'ın. Bir tane okuyorsun, ikinci okuyorsun, iyi hissediyorsun ki tamam bu adam yazdığı her şey iyidir yani. öyle bir şeyim var. Yaklaşımım var yani kitaplarda. Bir de kargo tabii ucuza geliyor. O asıl sebep aslında o.
Doğrudur. Şimdi bir de abi biz bu biraz seyahat etmekten, şehirleri gezmekten vesaire konuştuk. Biz daha önce bize çok önce, muhtemelen aylar önce olabilir. Kusura bakmasın dinleyici. Bu dijital nomadlık konusunu konuşur musunuz diye bahsetmişti. Ben de bunun üzerine hani dijital nomadlığı az çok biliyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan filan. Hani iyi bir şey, hani keyifli bir şey gibi gözüküyor zaten. Sana birazdan soracağım tanımını. Ama ben hani bunu konuşmak istememin nedeni daha çok hani o iyi yanından ziyade etkilerini gördüğümüz farklı ülkelerde, işte Meksika ve Portekiz gibi farklı ülkelerde böyle inanılmaz yan etkilerini gördüğümüz bu dijital nomadların. İki tane yazı okudum. O yazıları da ben linklerini gene açıklamalarda paylaşırım. Ondan sonra dedim biz bu konuyu konuşalım. Çünkü insanlar sadece böyle, özellikle bizim sektörde, çünkü bizim sektörün biliyorsun ofise ihtiyacı yok. Hali dijital nomadlık herkes için böyle muazzam bir şeymiş gibi görünüyor. Ya ben zaten atıyorum ayda 3000 dolar maaş geliyor. Her ay der başka bir ülkede, başka bir şehirde gezerim. Orada Airbnb'de kalırım, hayatımı öyle yaşarım gibisinden hayalleri olan insanlar var. Ama bu bazı özellikle yerlileri için kötü sonuçlara yer alabiliyor. O yüzden biraz bunu detaylı bir masaya yatıralım dedim. Ama önce her zaman olduğu gibi bir tanımımızı yapalım. Çünkü dijital nomad nedir bilmeyenler vardır. Ben gene senden rica edeyim.
Tabii. Nomad göçebe demek. Türkçesi tam olarak göçebe. Dijital nomad da dijital sektörde çalışan yazılımcı, tasarımcı, illüstratör, Ahmet Çığışar'ın bölümünde bahsettiği gibi insanların gezerek çalışması, yani bir yeri yurdu belli olmaması, sürekli 3 ay orada, 5 ay burada, 6 ay burada. Hatta 6 ay bile sürmüyor. Genellikle 3 ay, 4 ay vesaire sürüyor nomadlıkta. Ve bunların kendi toplulukları var. İşte nerede ucuza kalırsın, nerenin internet iyi falan, böyle topluluklar da var. İşte Meksika'da diyor, şu şehirde diyor, şu bölgede diyor mesela internet iyi diyor. Şu kafede diyor mesela diyor, kahve ucuz, aynı zamanda internet hızlı diyor falan gibi mesela. Çok da fazla para harcamadan açıkçası. Ve tabii yani iyi de maaş aldıkları için bu insanlar orada bayağı krallar gibi şey yapıyorlar, yaşıyorlar, eğleniyorlar, işte tüketiyorlar, yani neyse artık. Dijital nomad bunları deniyor özetle.
Peki abi sen ne düşünüyorsun dijital nomadlıkla? Yani hiç çevrende var mı, ya da sen de düşündün mü ya aslında böyle bir yaşam sanki güzel olmaz mı diye? Yani hani zaten bariz bir şekilde ilk hani sen anlattığın zaman belli oluyor kötü yanlarından bir tanesi. Sürekli çalışman gerekiyor. Yani işin kesildiği an aslında nakit akışın da kesiliyor. Hali nomadlığı yapamıyorsun. Bu durumda da hani bir anında bir yere yerleşmen gerekiyor. Yani atıyorum dijital nomadlık yapıyorsun Avrupa'da, çat diye iş kesildiyse. Çünkü genelde freelance çalışıyor bu tarz insanlar. Dijital nomadlık yapanlar. Hali nakit akışın kesiliyor. O yüzden tekrardan yurduna dönme gibi bir sıkıntısı var. Ama ben genel anlamda sen bilmiyorum çevrende var mı, neler düşünüyorsun dijital nomadlık konsepti üzerine?
Şimdi şöyle, yani bence gençlikte çok rahatlıkla yapılabilecek bir şey. Eğer o cesaretiniz varsa başka ülkelerde yaşayabilir. Mesela bazı insanlar var, adam gidip de mesela Tayland'ın yemeğini yemiyor. İlle mercimek çorbası olacak. Anladın mı? Karnıyarık olacak. Hakikaten böyle insanlar var.
Abi var. Gülüyorum çünkü şu yüzden. Abi şunu çok okudum. Almanya'ya taşınıyor adam. Ya diyor ben simitle ayran yiyemeyeceksem niye yaşıyorum falan diyor. Tekrardan Türkiye'ye dönüyormuş mesela. Evet. Böyle hikayeler duydum hakikaten.
Yani var, ben tanıyorum, bizzat tanıdığım insanlar var. Mesela o tarz insanlar için o böyle macera atılmayı sevmiyorsa vesaire çok uygun olmayabilir. Böyle bekarsan ya da böyle yine senin aynı kafada böyle nomadlık yapabilecek bir işte kız arkadaşın vesaire varsa ya da eşin varsa onunla beraber de olur ama tabii ki yani göçebe hayat olduğu için hani bir kere tam olarak yerleşemiyorsun gittiğin yere. Hadi gideyim de buraya bir şunu eşyalı ev bulman lazım vesaire. Gidiyorsun işte dediğin gibi işten atılma riskine karşılık şey olması lazım. Hatta bazı ya bu dijital nomadlar şöyle şeyler yapıyor. Adam burada evi var. Amerika'da mesela evi var. Adam evi satıyor. 200 bin dolara mesela. O 200 bin doları koyuyor bankaya. Onunla 3 ay orada, 5 ay burada. Hem çalışıyor bir yandan. Bir yandan da işte eksik kaldığı noktalarda o parayı yiyor. Ama öyle olup da yapamayıp dönüp sonra fellik fellik ev arayanlar da oldu yani. Şimdi parayı da yedik çünkü bir kısmına. Şimdi yerde daha kötü bir eve taşınmak zorunda kalıyor vesaire. Böyle durumlar var. Yani nomadlık güzel bir şey bence gençken yapılması. Yani bir kere her insanın yurt dışına gidip farklı ülkeler, farklı kültürler görmesi lazım. Ama bunu böyle turla gezerek değil yani. Sabah 7'de kalktın, otobüse bindin. Bakın burası bilmem ne piramitleri yok, burası bilmem ne sarayı falan. Böyle gezmekle olmaz yani. Gidip oradaki kültürün içerisinde yaşayacaksın. Tamam, oranın kahvaltısını yapacaksın. Oteldeki continental kahvaltıdan bahsetmiyorum. Oranın kahvaltısını yapacaksın. Tamam mı? Gideceksin mesela Fas'a gideceksin. Orada Araplarla oturup, dizi kırıp, oturup yer sofrasında naneli çay içeceksin. Tamam mı? Onların hayat hikayelerini dinleyeceksin. Ya yani farklı kültür görmek, gezmek budur. Farklı kültür görüp gezmek şey değildir. Fotoğraf makinesiyle 850 tane fotoğraf çektim, döndüm. Her yeri otobüsle gezdiler. 5 yıldız otellerde kaldım. O olmuyor yani. O yüzden insanın hayatında böyle farklı kültürleri görmesi gerekiyor. Bu yüzden de bu sebepten dolayı da bilmiyorum neden bu kadar güldüğünü ama dijital nomadlık güzel bir fırsat. Çünkü hem çalışıyorsun hem para kazanıyorsun. Genellikle zaten vizesiz yerlere vesaire gidiyorlar. Yani mesela Amerika vatandaşıysa vize almayan yerleri seçiyor. Çünkü dediğin Ahmet Çığışar da bahsetmişti yani bazı yerler senin 2 hafta kalmana müsaade ediyor. Niye geldin diyor. Şimdi ben gidip de İspanya'da nomadlık yapabilir miyim abi? Schengen'im biter yani 3 hafta sonra. Niye geldin der adam sonra. O yüzden onlara da tabii dikkat etmek lazım. Ama mesela Türk pasaportu da Asya'da falan özellikle. İşte Kuzey Afrika'da falan bir sürü yere vizesiz gidebiliyor. Öyle yerlerde gezerek oraların kültürlerini özümsemek lazım. Bunu neden güldüğünü bilmiyorum ama.
Ya bu şeyde bu podcast kısmında da konuşuyorken gene sen Araplarla bu naneli çayına bahsettin ya. He. Abi o kadar yaygın mı ya böyle?
Abi şimdi Fas'ta naneli çay içerler. Yani ben gitmedim Fas'a bizzat ama benim annem babam falan birkaç defa gittiler. Hani mesela hep naneli çay getiriyorlar abi şimdi. Çünkü oranın olayı o yani. Bizde nasıl esnaf oturup çay içiyorsa ondan sonra işte Türk kahvesi falan. Yani onun gibi bir şey yani onlarda. Akşamları muhtemelen ferahlık falan veriyor diye öyle bir şey yapıyorlar.
Ondan biraz abi kusura bakmayın.
Naneli çay takık değilim yani. Hani oraların
yani sürekli şimdi, böyle hani.
Fas otantik zaman... bir kültür olduğu için işte ne bileyim mesela oranın işte bulgurdan kuskus diye bir yemeği var mesela meşhur. Falan böyle işte.
Burada çok seviyorlar onu.
Tajin diye bir yemeği var vesaire. Hani onları falan mesela böyle yiyip anladın mı? Oranın kültürünü özümseyeceksin ki o farklılıkları göresin. Kendi kültürünle kıyasla. Oradan bir sürü şey öğren mesela. Mesela bütün dünyanın gelip Türkiye'den tahareti öğrenmesi lazım. Mesela bizim kültürümüzde olan başka kültürlerde olmayan bir şey yani.
Bak konu konuyu açıyor ama
yani bunu geçen söylüyoruz, gördüm. Bunu gülüyoruz ama bu hakikaten Türkiye'nin çözdüğü. Hatta ben Arap ülkelerinde bile bizimki kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani.
Ya ben Kickstarter'da
başlıyormuş. Ha, aynen.
Kickstarter'da gördüm ben. Amerikalı yani adam onu yapmış yani açıkçası. Ama mesela o mesela Türkiye'den üzerine koymuş. Türkiye'dekiler çok saçma yani açıkçası. Taharet musluklar. Şimdi gene biz podcast'te gene konuşamaması gereken bir şeyi konuşuyor olabiliriz ama yani hakikaten orada mesela atıyorum açısını falan ayarlayabiliyorsun musluğun. Atıyorum sıcaklığını ayarlayabiliyorsun. Ya bizde yok abi mesela yıllar inovasyon yok abi yani hani yıllardır
abi açısının sıcaklığı önemli. Önemli olan oradan su gelmesi ve senin temizlenebilmen olduğu
ya
için.
Ya abi tamam da ama yani koyarsın üstüne biraz ya atıyorum biraz daha koy yani atıyorum.
Şimdi bak böyle cihazlarda kompleksite arttıkça problemler de artar tamam mı? Mesela evine fırın alacaksın değil mi? Bir fırın var önünde Android çalışıyor. 800 farklı yemeğin programı var. Diyorsun ki ben diyorsun fırında tavuk yapacağım ama kekik koydum diyorsun mesela ona göre çalıştırıyor. Ya ama o fırının ömrü bir yıldan uzun sürmüyor işte. Ama
o over-engineering
böyle
ama.
Zart diye böyle çevirerek açtığın fırınlar var ya, analog böyle. Her şey analog. Ama ona hiçbir şey olmuyor abi. Benim annemler hala ben doğduğumda aldıkları fırını kullanıyorlar. Tamam mı yani? Doğru. Ve hala çalışıyor
ama
yani.
Ama iyi yakıyordur ya.
Ya tamam, yakıyor makıyor ama çalışıyor abi. Reliable yani. Tamire gitmedi abi fırın. Şimdi bunu dedim, kesin bu hafta tamire gidecek.
Dur, şeye geri dönelim. Dijital nomadlığa geri dönelim abi. Yani
evet. Evet, konudan sapmayalım. Yani bu açılardan güzel bir şey. Bence insanların gençliğini yapması gerekiyor ve yani dijital nomadlık yapabilecek imkan olanlar varsa, uzaktan çalışmasını imkan tanıyan bir iş varsa vesaire, bence yapmalılar, görmeliler, gezmeliler. Ama dediğin gibi yani biraz macera perest ruhlu olmak gerekiyor. Böyle her şeyim düzen olsun, düzenim hiçbir şekilde şaşmasın, beklenmedik şeylerle karşılaşmayı sevmiyorum diyen insanlar için hiç tavsiye etmem. Öyle insanlar da var çünkü yani. Mesela bu kadar turların organize edilmesinin sebebi o. Adam diyor ki her şeyim saatiyle planlı olsun.
Aynen.
Ben hiçbir şey düşünmeyeyim. Ben sadece o mekanları göreyim, takip gezeyim, edeyim, döneyim. Aynen. Mesela ben hayatımda hiç turla gezmedim. Hiç sıfır yani. O kadar ülkeye gittim.
Ben de gezmedim.
Uçak bileti alıyoruz. Bir de ilk gece kalacağımız otel. O da vize için falan lazım oluyor. Soruyorlar. İlk gece kalacağımız otel. Sonra geziyoruz diyoruz. Aa bak, burada ilginç bir yer varmış. Şuradaki şehre mi gitsek? Aa bu şehir güzel değilmiş. Dur bu tarafa geri dönelim. Aa burada güzel bir otel gördük. Yolda gezerken yani. Hadi burada kalalım bu gece falan. Tamamen random. Ama o zaman işte zaten kültürü özümsüyorsun.
Kesinlikle.
Öteki türlü yani, ne olacak yani?
Aynen. Ya bu aslında iyi tarafları. Yani hani kulağa da hoş geliyor. Geziyorsun sürekli. Bilmiyorum. Ben mesela muhtemelen yapmazdım böyle bir şey. Ben biraz daha böyle bir yere biraz yerleşeyim. İyice tanıyayım. Ne bileyim yani. Böyle şey de mesela hoşuma gitmiyor. Airbnb'de falan da kalmak benim hoşuma gitmiyor. Çünkü orada hep bir ne bileyim bir yaşanmışlık var. Yani insanlar hani sen seçmemişsin. Eşyalar farklı falan. Ben çünkü üniversite falan okurken eşyalı bir evde kalmıştım. Yani o çok farklı bir duygu.
Abi okay, orada köpek mi oturdu oraya mı, işe oturduğun yere.
Ya hayır. Onunda da değil. Onda da değilim ya. Cidden onda da değilim. Temizlik falan konusunda okey. Ya şeyi sevmiyorum abi. Atıyorum yatakla bilmem ne uyumlu değil. Ya beni rahatsız ediyor yani. Atıyorum. Yani yatağın yükseği iyi değil. Yatağın yumuşaklığı iyi
canım.
Değil falan.
Senin
yani
değil hani, şey.
Aynen senin değil. O yüzden ben sevmiyorum. Yani muhtemelen bana göre bir şey değil. Ama yapanlar var. Hani çok seviyorlar. Çok yaygınlaştı özellikle bir remote çalışma. Covid'den sonra daha fazla insanlar remote çalışmaya başladı. Çünkü şirketler daha çok izin vermeye başladı. Remote çalışmanın. Ailelerin oğlu nomad çalışma. Adam diyor ki ya ben niye sürekli bu şehirde? Bir de özellikle Covid'de evden çıkamadı. Haliyle patladı bütün bu dijital nomadlık. Ama şimdi dijital nomad olan kişiler için bu hani belki süper bir yaşam tarzı. Bir de hani on the other hand dersin ya işte İngilizce'de. Bir de diğer taraftan baktığında abi mesela işte bunu okuduğum yazılardan bir tanesi. Meksika'daki bu dijital nomadlar üzerine bir yazıydı. Hı hı. Oradaki olay da şöyle. Senin bahsettiğin üzere Amerikan vatandaşı olanlar benim anladığım kadarıyla Meksika'ya vizesiz gidebiliyorlar. Evet. Muhtemelen Amerikan vatandaşı olan herkes Amerika kıtasındaki işte Kuzey Amerika, Güney Amerika bütün ülkeleri gezebiliyorlar. Benim çünkü yanlış hatırlamıyorsam atıyorum Amerikan vizen varsa şey de girebiliyorsun, Kanada'ya da girebiliyorsun vesaire falan böyle. O Amerika kıtasındaki olay öyle bir olay var. Böyle olunca abi şimdi Amerika'da biliyorsun hem şu olay var. Birincisi maaşlar inanılmaz yüksek Meksika'ya oranla. İkincisi maaşın düşük olsa bile Meksika'nın satın alma gücü düşük olduğundan dolayı oradaki düşük maaş, yani Amerika'dan kazandığın düşük maaşla Meksika'da krallar gibi yaşayabiliyorsun. Hı hı. Şimdi durum böyle olunca ne oluyor abi? Sen mesela Meksikasın. Yani ortalama gelirin atıyorum 1000 dolarsa sana çat diye ortalama geliri 10 bin dolar, belki 30 bin dolar, 40 bin dolar, 50 bin dolarlık insanlar senin şehrine gelmeye başlıyor. Durum böyle olunca ilk değişen şey abi kira fiyatları oluyor.
İstanbul'da yaşıyorsun fiyatları, bu arada.
Aynen. Kira fiyatları yükseliyor. Niye? Adam diyor ki ben uğraşmak istemiyorum ev bulmakla diyor. Bu birincisi. İkincisi zaten hani bilmiyorum. O yüzden ne yapıyor? Atıyorum internetten buluyor. Ev nasıl kiralarım falan. Oraya zaten ilan koyanlar da atıyorum o emlakçıları da bilirsin. Biraz uyanık emlakçıları.
Biraz.
Daha yüksek fiyat veriyorlar. Daha çok kar elde etmek. Çünkü biliyorlar ödeyebileceklerini o insanlar. Böyle olunca
otomatik olarak o şehirdeki kira fiyatları yükselmeye başlıyor. Bu olunca da şehrin yerel halkı o evlerde yaşayamamaya başlıyor. Bunun benzerini sen mesela İstanbul dedin, ben şeyi okudum. Bodrum'da şimdi İstanbul'daki herkes artık remote çalışmayla birlikte İstanbul'un o çilesinden bıkıp Bodrum'a yerleşmeye başlamış. Böyle olunca da Bodrum'da mesela öğretmen ataması yapılıyor. Yani öğretmen maaşıyla kalabilecek bir ev bulamıyor. Çünkü atıyorum 5000 TL kazanıyorsa Bodrum'daki evin kirası olmuş 8000 TL. Yani imkanı yok. Ama atıyorum okul orada, ataması mecburen orada çalışması gerekiyor. Ama böyle olunca da mecburen çalışamıyor. Haliyle bu denge inanılmaz bir şekilde bozuluyor. İşte bu önce şeylerle başlıyor. Ev kiralarıyla başlıyor. Ondan sonra mekanlarla başlıyor. Şehrin yapısı değişiyor. Çünkü işte bu dijital nomadlar sürekli ne istiyor abi? Avokado, tost satan kafeler istiyor. O zaman ne oluyor abi? Şehirde atıyorum kunduracı var, marangoz falan var. Yani bu mekanlarda hem kalamıyorlar birinci, çünkü o dükkanın sahibi diyor ki ya ben diyor bu kafeci var, işte üçüncü dalga kafe açmak istiyor. Onun bana daha yüksek para veriyor senin dükkanın için. Hâlâ adamı şutluyorlar abi dükkanından. Yerine kafeci açılıyor. Hani bu tarz bakıyorsun ki abi şehrin yapısı o dijital nomadların istediği şekilde değişmeye başlıyor. Ve hâlâ şehirde yerli halk diye bir şey kalmıyor. Bu Meksika örneğinde. Benzer şey Portekiz için de oluyormuş. Portekiz'de de abi topu sana atacağım bundan sonra. Portekiz'de de mesela Amerikalılar gene Portekiz'e yerleşiyorlarmış. Çünkü Portekiz'de de yanlış bilmiyorsam belirli bir paranın üzerinde ev alırsan, yatırım yaparsan gayrimenkulü, sana vatandaşlık mı veriyorlar? Belirli bir vize mi veriyorlar? O tarz bir şey yapıyorlarmış. O yüzden Amerikalılar da gelip bahsediyorlar. Ben Lisbon bölümünde de bahsetmiştim yani. Sokağa çıkıyorsun, Portekizce konuşan insan yok ya. Herkes İngilizce konuşuyor. Aynı şey orada da oluyor. İnsanlar abi artık şey diyor yani, bütün şeyin yapısı değişiyor. Bu yüzden aslında bazı ülkelerde mesela Airbnb izin vermiyorlar. Çünkü Airbnb bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi. Hı-hı. Çünkü insanlar diyor ki ya ben atıyorum 600 euroya ben kiralıya vereceğimi, diyor ki ben aslında bunu günlüğünü 50 euro yaparım. Onun yerine 10 gün kiraya versem aslında hemen hemen aynı paraya kazanıyorsun. Hani atıyorum ya da 20 gün kiraya veriyorsun. Ne oluyor? 1000 euro falan bir şey kazanıyorsun. Ötekinde 600 euro koruyorsun. Bunda 10 gün boş bile kalsa daha da karlı oluyorsun. O yüzden diyor ki ben bununla uğraşırım diyor. Ha, boş da kalmıyor. Yok satıyorsun sürekli. Böyle olunca da ev bulamıyorsun. Ev bulamıyorsun. Ondan sonra şehrin yapısı değişiyor. Bütün restoranlar vesaire değişiyor. Ondan sonra artık mesela hadi senin bahsettiğin nedenlerden ötürü dijital nomadlı da işte genelde gençler, işte çiftler vesaire, çocuklular muhtemelen çok zor olur. Haliyle ne oluyor abi? Orada yaşayan aileler artık orada yaşayamıyorlar. Çocukluysa zaten daha da yaşayamıyorlar. Çünkü işte okula gönderemiyorlar. Çünkü okulda öğretmen yok mesela. Böyle böyle şeyler ortaya çıkıyor ve inanılmaz bir şekilde değişiyor şehrin yapısı. Dijital nomadlığın belki de en kötü yanlarından bir tanesi. Evet, bu diye düşünüyorum ve inanılmaz bir böyle nasıl diyeyim bir gelir farkı olduğundan dolayı işte Amerika'ya karşı Meksika, Amerika'ya karşı Portekiz olunca haliyle hiçbir şekilde yaşanılır hale gelmiyor bu şehirler. Evet. Bilmiyorum sen bu yanı hakkında ne düşünüyorsun?
Ya ben bunu yaşıyorum çünkü ben Balat Caddesi civarında oturduğum için burada kiralar dövizle doğru orantılı artmıyor. Eksponansiyel oranla artıyor. Geçen Twitter'da Azmi Mengü diye bir arkadaş var. O ev kirası, ev ilanını paylaşmış. 75 bin lira diyor aylık kiraya. Suadiye'de 4+1 ev. Neymiş, saunası varmış. Ulan sauna 4 ay kirayı biriktirsem 75 bin lira yaparım kendi evime sauna. Şuraya çakarım bir iki tane. Olur. Olur arkada sana sauna yani. Sauna dediğin şey ahşap bir oda yani düşündüğümde. İçinde sıcak taşlar var. Onun dışında bir odayı yok. Neyse. Burada da kiralar çok arttı ve çok fazla yabancı var. Hakikaten yani bu kiralar böyle anormal artıyor. Bunları kim tutuyor falan dedik. Sonra bir baktık her yerde Amerikalılar var. Avrupalılar var vesaire. Bir de bizde de vize almaları da kolay olduğu için onların. Bakıyorsun işte hep böyle dijital nomad insanlar. Bu kalbur üstü dediğimiz İstanbul'un işte bizim bu Bağ Caddesi tarafı. Karşıda Ortaköy tarafı. İşte moda vesaire. Zaten oradaki böyle kafelerin miktarının artmasıyla, dünya mutfağı, restoranların artmasıyla falan anlaşılıyor. İstanbul'da çok olan bir şey. Yani kira fiyatlarının artmasının sebeplerinden Bir tanesi de önemli sebeplerden biri de yabancıların çok gelmesi ve yabancıların buradaki kiraları döviz kurundan dolayı çok rahatlıkla karşılayabiliyor olmaları. Yani zaten şimdi ev sahibiysen şöyle düşün. Kirayı yüksek tuttun diyelim. Kimse tutmazsa senin evini pahalılıktan dolayı. 2 ay kira almasan, değil mi? Çok büyük zarardasın baktığın zaman. Sonradan tutulsa bile. Yani o yüzden ev sahibi mutlaka eve tutulsun ister. Ne kadar erken olursa o kadar iyi ister. Ama fiyatları hiç düşmüyor. Fiyatların düşmemesini sebebi işte demek ki. Bu paraları ödeyebilen insanlar var. Sadece tabii yabancılar değil yani. Yerliler de var ama biz yabancıları konuşuyoruz. O yüzden onu ben burada birinci elden yaşıyorum yani. Öyle bir farklılaşım var hakikaten. Onun dışında ama şey yani bu dijital nomadlık zaten belli başlı yerlerde yapılıyor. Yani İstanbul bunların içinde olan bir şehir ama bu çok popüler yerlerden biri değil. Mesela Meksika'da Tulum var. Hani onu çok duyuyorum. İşte Ahmet Çığış'a bahsetmişti. Chiang Mai var şeyde, Tayland'da. Nomadların çok gittiği bir yer. Mısır'da bir sahil şehri var. Evet. Bu Ghost Blogging platformu geliştiren adamlar orada takılıyorlar. Aynen Mısır'da böyle şeyde şey Zong'da yazdık Ghost'u falan diyor adam yani. ki Mısır çok ilginç yani. Mısır çünkü şu an çok kötü durumdaymış ya, gezmek için. Yabancılar için. Tam bir kaosmuş yani. İçeride hiç asayiş yokmuş. Onu da YouTube'da oraya giden insanların videolarından falan biliyorum, yoksa Mısır'a gitmişliğim yok. Ama evet yani bu böyle bir tehlikesi de var. Ama ya bu biraz serbest ekonomi ve arz talep mevzusu yani. Eğer o ülkeler nomadları engellemek istiyorsa hadi bakalım vize koysunlar. O zaman da turist gelmiyor. Belki belli bölgelere işte şey yapıp, belli bölgelere bunu kapatıp yani Bağdat Caddesi civarı işte ne bileyim Ortaköy civarı falan deyip o bölgelerle sınırlayıp falan bir şeyler yapılabilir. Yabancıya kira konusunda mesela kota konulabilir mahallelere. Bunu yapanlar var diyebiliyorum. Bunun örnekleri var dünyada. Adam diyor ki mesela bu mahallede diyor sadece
Danimarka yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
%10'u diyor yabancılara yapabilir.
Bu bir, %30 yapmışlardı.
İşte aynen mesela %10'u yabancılara kiralanabilir diyor. Tabii orada da hülle mülle vardır, adam Türk birini bulur ona kiralatır. Parayı ona verir o yatırır falan gibi şeyler var. Ama hani bir şekilde engellenebilir. Önüne geçilebilir. Sonuçta her türlü denetleme imkanı var. Evet.
Ya burada işte benzer şeyi de bu ticari dükkanlar için yapıyorlar. Atıyorum mesela benim yaşadığım mühit nasıl diyeyim yani yaşam alanı olarak tanımlandığından ötürü böyle ticari dükkanları açamıyorsun. Çünkü atıyorum Türkiye'de her apartmanın altında bir dükkan vardır değil mi? Hani. Ama burada mesela öyle bir şey yok. Yani onların olduğu ayrı bir alan oluyor. Bir cadde oluyor mesela senin bahsettiğin işte Bağdat Caddesi gibi bir cadde oluyor. Orada oluyor bütün dükkanlar. Haliyle sen böyle işte residential area dedikleri yerde şey görmüyorsun, dükkan görmüyorsun. Benzer şey aslında bu nomad yaşam için vesaire olur. Yani dediğin gibi hem aslında şimdi teknik olarak Meksika için iyi bir şey. Çünkü niye? Sonra sürekli bir para akışı var aslında. Mücari açık kapatmaz ama iyi bir para akışı geliyor. Çünkü atıyorum Amerika'dan kazanıyor, gelip senin ülkende harcıyor. O açıdan iyi ama diğer açıdan mesela vergi de vermiyor. Hani öyle bir sıkıntı da var. Şimdi sen mesela Meksika'da yaşıyorsun. Meksika vatandaşısın. Atıyorum $1000 kazanıyorsun zaten ayda maksimum. Bunun $200'larını vergi olarak veriyorsun. Şimdi yabancı geliyor. Şimdi yabancı bir kere şey değil. Vatandaş değil. Atıyorum Almanya'da bile yanlış hatırlamıyorum. 183 günden fazla kalmazsan Almanya'da vergi vermene gerek yok, kendi ülkende vergi veriyorsa. Şimdi o da gidiyor mesela atıyorum Amerika'da kendisi vergi veriyor. Atıyorum para oraya gidiyor vergiden. Gelip sadece harcamasını yapıyor. Abi ben burada vergi veriyorum, Meksika'dayım. Bütün altyapı benim sayemde döşenmiş. Yani atıyorum sen orada evde kalıyorsun, evin musluk tesisat falan, kanalizasyon, her şeyi benim verdiklerimle yapılmış. Otobüs hattı kullanıyorsun vesaire. Yol kullanıyorsun. Ama geliyorsun dışarıdan direkt hop diye bütün bu nimetlerden yararlanıyorsun ve üzerine vergi de vermiyorsun. Sadece o kullanım ücretini ödüyorsun aslında.
Türkiye o vergiyi dolaylı olarak alıyor. ÖTV, KDV falan.
Ya, aynen. Orada aslında Türkiye'de çünkü şöyle bir şey. Aynen Türkiye'de de böyle. Şeyde de öyle aslında. İsviçre'de de öyle. İsviçre'de de sürekli diyorlar ya İsviçre'nin çok az vergi veriyorsun vesaire. Doğru. Ama mesela git bir çikolata al mesela. Atıyorum Almanya'dan alacağın fiyatın kaç katını veriyorsun. Yani hı-hı, İsviçre'de yaşayıp hani sınırı geçip Almanya'da market alışverişi yapıp tekrar İsviçre'ye gelen binlerce insan var sırf bu yüzden. Çünkü orada işte atıyorum dolaylı vergi var. Yani hani vergiye devlet kazanırken değil de sen harcarken alıyor. O yüzden hani orada kazanıp atıyorum Almanya'ya gelip harcamak çok daha karlı oluyor. Mesela bu da bu farklı bir konu aslında ama yani kabaca dijital nomadlık abi işte böyle bazıları için aslında süper herkesin hayalinde olan bir şeymiş gibiyken bazıları için özellikle işte o Meksika gibi ya da Portekiz gibi hem güzel hem ucuz ülkeler için iklim açısından da daha iyi olan ülkeler için böyle kötü nedenlere sebep olabiliyor. O yüzden bu konuyu da böyle konuşmuş olduk. Bilmiyorum senin daha fazla eklemek istediğin bir şey yoksa.
Yok.
İstersen
yani, bu bölümü iPhone fiyatlarını konuşmak istedim. Yani nomadların her biri birer iPhone 14 Pro alsa zaten bizim devlet vergisini. Oh. Yani ya, yarısı vergi şu an sana. 40 bin lira, 18 bin lirası falan vergi. 19 bin lirası.
Aynen, ondan da belki çok kısa konuşabiliriz. Çünkü bugün
yurt dışından getirince 24 bin lira geliyormuş 40 bin liralık iPhone. Şeyle, pasaport kayıt falan dahil.
İlginç.
Bu yurt dışından getirme servisleri var. İsimlerini çok vermeyeceğim. Oradan şey, yurt dışından gelen birisi mesela ona da para veriyorsun tabii. Bu aracılık yapan startup da parasını alıyor. Ama onların da hepsini dahil de etsen 24 bin liraya falan geliyormuş. Bir iPhone burada 40 bin liraya satılıyor. En büyük handikapı Apple'da tamir ettiremiyorsun Amerika'dan aldığın. Yani yurt dışından aldığın telefona Apple servis sağlamıyor. Burada yetkili servislere...
Onun için de bir hizmet çıkar ya. Başka bir startup da onun için çıkar. Verin bozuk iPhone'unuzu biz gidip tamir ettirip tekrar getiririz.
Yok, şeyler yapıyor. Yetkili servisler yapıyor da şey, Apple resmi olarak Apple Store'lar yapmıyor. Yani bilmiyorum, çok iPhone'um şimdiye kadar hiç servise pil değişimi dışında...
Ama işte değil. Böyle durum olursa abi devlet de bu sefer der ki ya sen madem hani harcarken bana vergiyi vermiyorsun, ben o zaman ben bu vergiyi sen kazanırken alayım der. Düşürür sana, der ki ya ÖTV'yi biz sıfırlıyoruz. Sonra bir bakarsın maaşın %40'ı. Almanya'da öyle abi. Şimdi ben maaşın hakikaten %48'i vergi olarak gidiyor. Yani bunun içinde tabii sigorta vesaire de var. Ondan sonra eşya alırken de %19'unu veriyorsun. KDV'si de %19 oluyor. Yani maaşın aslında yani çok hani kaba bir hesapla %60'ı devlete gidiyor. %40 sana bir şey kalıyor. O yüzden aslında burada alım gücü yüksek oluyor. Çok fazla verginden ötürü. Hı hı. Ama bilmiyorum, bu iPhone fiyatları dışında sen videoları seyrettin mi bugün? Çünkü şeyler kalktı. Yasakları kalktı. The Verge'dir, MKBHD'dir.
Bunların hepsi inceleme videolarını yayınladılar. Şu an çok iyi değil falan. Daha app'lerin gelişmesi lazım falan demişler galiba.
Bilmiyorum ya, ben herkes Dynamic Island'ı konuşuyordu. Yani incelemeden ilk başta Dynamic Island'la başlıyorlar. Hı hı. Benim gördüğüm bu live activities değil ya. Sen daha iyi bilirsin. İşte Spotify'ın Activity Kit mi? Spotify'ın vesaire kullandığı işte ya da WhatsApp'ın kullandığı API'ler varmış. Onlar otomatik olarak destekliyormuş Dynamic Island'ı. Direkt yani Spotify'da da müzik dinliyorsan yine Dynamic Island'da görebiliyormuşsun. Onlar güzelmiş. Ve de ilginç bir şekilde abi Apple şeyi de yayınladı. 16.1'i yayınladı betasını. Evet. Geliştiriciler için.
Dynamic Island için.
Aynen. Dynamic Island orada daha gelmemişti. Muhtemelen şeyi geri getirmişler. Live Activities'i geri getirmişler. Onu kaldırmışlardı çünkü RC'de. Release Candidate'de. Onu tekrardan getirmişler. Ki millet geliştirme yapsın diye. Yıl sonuna doğru herhalde 16.1 de çıkar. Bilmiyorum. Ben de oraya birkaç proje belki düşünürüm vizem uygulama için. Bakalım.
Çok güzel bir API.
O da keyifli bir API'ye benziyor.
Aynen.
Ben şeye baktım. Sizin blog yazısı bayağı güzeldi. Orada öyle zaten fark ettim. Dedim bunu bir çalıştırayım dedim. Onun da linkini paylaşayım hakikaten. Çok güzel anlatmış. Çalıştırayım diyorum. Bana diyor ki Activities Kit yok diyor. Allah Allah diyorum ya. Daha yeni indirdim Xcode en son sürüm ama oradan silmişler. Çünkü şimdi gidip muhtemelen
Xcode... bir şey gönderemesin diye şey yaptılar. RC'den kaldırdılar.
Aynen. Xcode'un betasını indirmek gerekiyor şimdi. O API'yi kullanabilmek için. Ona bakacağım ben tekrardan. Çünkü orada birkaç tane güzel fikrim var bizim uygulama için. Bilmiyorum. Daha fazla eklemek istediğin bir şey var mı?
Canvas tasarım topluluğu var benim organize ettiğim. Hı. Adem İlter, ben ve Feyza Okumuş. Üçümüz beraber organize ediyoruz. Bu bir dijital ürün tasarımcısı topluluğu aslında. Direkt tasarım topluluğu olarak geçmiyoruz. Burada da aslında bizim hedefimiz şu. Biz pandemi öncesinde aslında bayağı faaldik, aktiftik. Pandemide bir duraklama dönemi oldu. Şimdi artık pandeminin etkileri hafifleyince tekrardan etkinliklere başladık. Web sitemizi yeniledik. Bunun da linkini koyarsın. Bu bölüm yayınlandığında ilk, yani buluşmamızı yapmış olacağız. Yarın Perşembe günü, 15 Eylül Perşembe günü bir buluşma olacak Karaköy'de, güzel bir mekanda. Ama daha da etkinlikler planlıyoruz şu an. Devam ediyor yani onlar. Biz daha çok o toplulukta şeyi anlatmak istiyoruz. Yani az önce senin de bahsettiğin gibi şimdi Activity Kit dediğimiz şey aslında uygulamaların işletim sistemindeki diğer uygulamalarla ya da işletim sisteminin belli noktalarıyla haberleşmesiyle ilgili. Ve bunun gibi birçok böyle dokunulan nokta var. Mesela şey diyebiliyorsun işte, benim uygulamamdaki bazı fonksiyonlar Siri tarafından tetiklenebilir diye mesela. Intent Kit diye bir şey var. Siri'deki niyet.
Oo, muazzam bir şey.
Şeyi. Ondan sonra mesela diyorsun ki Siri'de şöyle şöyle kelimeler geçtiği zaman benim uygulamamdaki bir fonksiyondan bahsediyor olabilir diye baştan bir tanıtıyorsun kendini. Sonra işte Siri'de şey olduğu zaman, ona benzer bir şey söylendiği zaman senin uygulaman tetikleniyor. Şimdi uygulama artık eskisi gibi tasarım şey değil yani. İki boyutlu bir şey tasarladım, butona bastım, bir sonraki ekrana gittim değil. Artık bütün yaşam döngüsü.
İşletim sistemine yayılıyor.
Bütün yaşam döngüsünü uygulamanın. Yani bu uygulamayı search'ten açabilir. Uygulamanın içerisinde datayı mesela searchable yapabiliyorsun. Spotlight search var ya iPhone'da. Kaydırıp
aynen,
arıyorsun.
Aynen.
Senin uygulamanın verisini oraya indeksleyebiliyorsun onun database'ine. Ve o aynen, zaman arandığın zaman senin mesela içeriklerin çıkabiliyor. İçerik sonuçlarında. İşte ne bileyim CarPlay var mesela. Arabada kullanabilecek bir uygulama mı? O var. Bunun gibi böyle bir sürü şey var. İşte shortcuts mesela. Shortcuts tarafından hangi özellikle tetiklenecek gibi gibi mesela
Siri suggestion
artık
var.
Evet, artık yani ürün tasarımı şeyden iki boyutlu çizimin çok daha ötesine gitti. Biz de biraz bu noktaları konuşalım. İşte mesela uzun zamandır yapacağımız bir şeydi. Hala yapamadık ama haptic design üzerine yani bu iPhone'lardaki titreşim motoru aslında titreşim motoru diye o bir tık tık böyle size bir darbe veren bir hoparlör aslında. O bir hoparlör. Şimdi haptic design diye bir kavram var. Yani dokunsal tasarım diye. Bunun da mesela uygulama tasarımına dokunduğu noktalar var. Mesela işte bir success mesajı verirken nasıl bir ritimle vermen gerekiyor? Fail mesajı verirken nasıl bir ritimle vermen gerekiyor? Ve bunun ses efektiyle senkronlanması var. Yani ses dalgalarıyla senin titreşimini senkronlayabiliyorsun. Bunu yapan yazılımlar var bu arada. Ve bu şekilde titreşimler yapabiliyorsun. Mesela bunun tasarımı üzerine falan gibi böyle daha yan konularla ilgili konuşacağımız, design sistemleri falan anlatacağımız bir topluluk. Böyle anlatınca çok güzel gözüküyor ama tabii bu konulara konuşacak insanlara da ihtiyaç var.
Çok
şu an genellikle işte Feyza konuşuyor, ben konuşuyorum. İşte handoff'la ilgili bir sunum yapmıştım zaten Canvas'ta. Meşhur tasarımcı-yazılımcı ilişkisiyle ilgili. Bunun gibi böyle kavramlar. Eğer bu tarz konulara ilgi duyuyorsanız, dijital ürün tasarımcısı olarak çalışıyorum, böyle farklı şeyler deniyoruz biz şirkette ya da işte tasarım sistemlerine merakım var diyorsanız Canvas'a yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Twitter'da bir topluluğumuz var, siteden ulaşabilirsiniz, oraya kayıt olabilirsiniz. Oralardan görüşürüz, etkinliklerde bekleriz tabii ki. Hep böyle güzel tasarımcıya ilham olabilecek mekanlarda yapmaya çalışıyoruz etkinlikleri. Onu da söylemek istedim.
Süper. Ya sen şimdi bu konudan bahsedince benim aklıma geldi. Bizim dinleyenlerden biri yazmış. Ben bir önceki bölümde işte lock screen widget yapıyoruz, bunu iyi zamanlamamız lazım vesaire gibisinden yazınca yakınmış biraz kendisi. Ya işte Türkiye'de kimse bunları düşünmüyor, uğraşmıyor. İşte widget kit varmış, widget yapalım. Ya da işte home screen'e widget yapalım. Ya da işte senin bahsettiğin özellikler. Yani yıllardır olan API'ler aslında bunlar ama nasıl diyeyim? Çok, yani bunun birkaç nedeni var. Birincisi belki kullanıcılar bunları bilmiyor olabilir. O yüzden zaman, hani tasarımcılar da zaman harcamıyorlar. İkincisi tasarımcıların hiçbir fikri olmayabilir. Okumuyorlar. Yani Apple'ın açıp bir Human Interface Guideline'ını okusalar ya da işte Apple WWDC'de tanıttığı şeyleri okusalar öğrenecekler ama bilmiyorlar. Özellikle mesela işte product manager'ları burada ikna etmek zor oluyor. Ya da işte designer'ları ikna etmek zor oluyor. Çünkü yani designer sabahtan akşama kadar UI tasarımı yapıyor abi yani. bana diyor işte uygulama verin ben onu tasarlayayım diyor. Ya da işte masaüstü uygulaması verin diyor onu tasarlayayım diyor. Ama yani tasarım artık böyle bir şey değil yani. Bunlar bitti, eskide kaldı. Yani ben de açar tasarım yaparım. Zor bir şey değil yani bu tarz şeyleri yapmak artık. Yani çünkü sana artık her şeyi veriyorlar. UI kit var. Sen artık sadece onları sürükle bırak bir yere yapıyorsun. Kendin oluşturabiliyorsun aklında. Hafif bir tasarım zevkin var. Zaten ilham da alabiliyorsun farklı tasarımlardan. O yüzden senin tasarımcı olarak tamamıyla bu bütün bir deneyime odaklanman gerekiyor. Ve iPhone'da aslında bu API'larla sana böyle komple bir deneyim yaratmanı sağlıyor. İşte bak bahsettim mesela Siri Intense var. Spotlight'ı entegre yapabiliyorsun. İşte bu Siri Intense'de mesela şöyle bir özellik var. Ben bayılıyorum. Sen mesela uygulamaya giriyorsun. Atıyorum. Gene kullandığım bir uygulam bilmiyorum. Maç Koli'ye giriyorsun. Sen sürekli maçlardan bahsettiğin için. Maç sonuçları değil mi? Sürekli o sekmeyi açıyorsun. Bunu sen mesela Siri'ye diyorsun ki işte bak. Seyfettin evdeyken akşam saat 6'dayken sürekli maç sonuçlarına bakıyor. Sen bunu sürekli gönderiyorsun Siri'ye tabii ki. Lokasyon ve zamanı. Ondan sonra Siri diyor ki işte ertesi gün. Sen daha hani iPhone'un kilidini açıp uygulamayı gene açma. iPhone'un ekranında Siri diyor ki al sana diyor maç sonuçları. Direkt iPhone'un ekranından basıyorsun hop diye uygulamanın maç sonuçları sayfasına yönlendiriyorsun. Yani bu tamamıyla senin artık nasıl diyeyim kutunun hani böyle çok belki şey bir laf olacak ya kutunun dışında düşünmeni sağlıyor. Yani oradaki kutu da senin uygulaman. Yani artık sen sadece bir uygulama yapıyorsan bu yeterli değil. Yani bugün işte bak mesela Halide diye kamera uygulaması var. Onlar bile mesela.
Daylight falan abi o muhtemelen. Farkında değil ama neyse. Ben HTC'yi de Hatice diyorduk ya biz. HTC'yi telefon var. HTC aslında ama.
Abi yani adamlar her özelliği destekliyorlar neredeyse. Her özelliği. Niye abi? En iyi uygulama olmalarına rağmen. Para veriyorsun uygulamaya. Adamlar şey değil mi? Ya biz diyor zaten birinciyiz diyor. Ne gerek var zaten kullanıcılar şunu kullanıyor demiyor.
Ya bazı kullanıcılar search'ten arayıp giriyor.
Aynen.
Bazı kullanıcı epikonuna basıyor. Kimisi epikonunu arkaya atıyor. Bildirimden giriyor.
Aynen.
Bildirimde mesela aksiyon. Kimisi uygulamayı açmayı sevmiyor. Bildirimden basayım. Aksiyonu seçeyim. İş bitsin istiyor. Şimdi herkesin kullanış şekli farklı olduğu için senin bunların hepsine bir şekilde uyum sağlaman lazım. Ama bunları uyum sağlayabilmek için önce bunları bilmen lazım.
Kesinlikle.
Ve bunlar aslında anlatılan şeyler. Bunlar var olan şeyler. Mesela birçok tasarımcı şeyi bilmez. iOS'te şey var. Şu anda telefonun sahibi olan kişi bisiklete mi biniyor? Arabada mı? Yürüyor mu? Koşuyor mu? Uçakta mı? Bunların hepsini bir şeyle alabiliyorsun inam olarak. Alabiliyorsun. Uygulamalar mesela şey yapıyor. Mesela uçağa bindiğinde bir şey aktif hale getirmek için bir özellik geliştirebilir. Öyle bir ihtiyaç olabilir i̇şte, uygulamada. Ama Apple bunu bilmezse tasarımcı.
Aynen.
Tamam. Bu sadece watch için de telefon için de var yani. Aa, uçağa mı bindin? Dur bak. Varacağın yerdeki hava durumunu göstereyim ben. Ne bileyim yani. Sallıyorum şu an. Bunu mesela yapabilecek şeyler var. Yani mesela şeyi falan gördüm. İşte Strix diye zinciri kırmama uygulaması var. Bende de var hatta uygulama. O mesela şey yapıyor, senin o zincirleri ne zaman işaretlediğin saatleri algılayıp, aynı senin dediğin gibi Siri'yi de kullanmadan kendisi mesela hatırlatma bildirimini ona göre atıyor. Mesela ondan bir saat öncesinde atıyor mesela. Diyor ki, bugün sporunu yaptın mı diyor.
İşte şey de öyle yapıyor, Duolingo da öyle yapıyordu. Ben mesela her gün saat 11'de Almanca çalışıyordum. Saat 11 olmadan hemen bir bakıyorum hani uygulamanın şeyinde ekranında Duolingo'yu aç, pratiğini yap falan gibisin. Onları da customize edebiliyorsun oradaki mesajlara falan. Yani ya inanılmaz şeyler var abi ama işte sıkıntı şu. Yani uygulamaları geliştirene işte product manager'lar genelde hep rakamlara o şey yapıyorlar, odaklanıyorlar ve deneyime odaklanmıyorlar. Bana şey diyor işte atıyorum. Bu ne satışları ne kadar şey yapacak, arttıracak? Bana bunu söylesen diyor. Şimdi abi sen bunu kimse açıklayamaz. Yani işte ben Siri Intense kullandım. Bu satışları bu kadar harcı. Bunu açıklayamazsın yani.
Yok retention grafiğinden bulursun abi.
Ya, aynen ama işte onu.
Ona geri gelişler %10 arttı dersin.
Onu ölçmek için çok daha uzun zamana yayman gerekiyor. Ona diyor ki bir de anlatamıyorsun zaten. Özelliği anlatmam bile. Şurada biz bir hani özelliği anlatmam biri orada şey zamanla harca. Onunla uğraşacağım ama diyor. Ya gelin diyor işte şu butonun rengini değiştirelim. Şu ana sayfada şu kampanyaları koyalım falan. Yani o kadar basit indirgiyorlar sana. Çünkü bu niye kompleks bir şey? Açıklaması bile kompleks. Yani ve tasarımcının da zaten hiçbir deneyimi olmadığı için, öğrenme hevesi de olmadığı için zaten. Çünkü ekstra iş abi. Yani o yüzden ben mesela şeyi de şaşırdım. Benim widget geliştirmem de aslında biraz benim çok yaygın olduğunu düşünmediğim bir davranış. En azından bizim uygulama için. Çünkü biz de aslında benzer şeyleri yapıyoruz. Yani sürekli uygulama içerisinde bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ama sağ olsun bizim şirketin CEO'su kendisi böyle şeylere meraklı olduğundan, kendisi aslında hani önemli olanın ürün deneyimi, uzun dönemli. Çünkü sen okey, kampanya rengi, buton rengini falan uygulamanın içerisinde sürekli bir yerleri değiştirirsin, onboarding şeyini değiştirirsin, okey. Ama ya bunlar belki hani sana hemen iki hafta sonra sonuç verir, okey. Ama uzun döneme baktığında abi, bu tarz spesifik özellikler kullanıcıların hoşuna gidiyor. Yani diyor ki ben diyor atıyorum bu widget'ı kullanıyorum diyor. Niye ben başka uygulamaya kullanayım ben diyor. Yani hani o uygulamanın içerisine senin eklediğin bir şey o kullanıcının davranışını çok fazla etkilemiyor bile. Ama o adam mesela hiçbir şekilde silmiyor o uygulamayı yani. Hı-hı. Sürekli hani şey uygulaması olmuş. Ana uygulaması olmuş. Sürekli onu kullanıyor. Ama işte bunları anlatamıyorsun. Çünkü sonuçları kısa dönemde alamıyorsun. İşte retention'ı diyorsun mesela. Hani 2 aylık retention'ı mı ekleyecek? 3 aylık, 6 aylık belki retention'ı ekleyecek. Belki 1 yıllık retention'ı etkileyecek o. Onu da haliyle kimse yanaşmıyor. Ya biz diyor hemen bizim 2 hafta sonra sonuç görmemiz gerekiyor diyorlar. O olmuyor. O yüzden böyle biraz nasıl diyeyim, vizyonerlik olması gerekiyor. Biraz da bütçe olması gerekiyor. Çünkü ekipteki kişi hakikaten oturup bu dokümantasyonları okuması gerekiyor, takip etmesi gerekiyor, diğer uygulamaları incelemesi gerekiyor. Ya bizde mesela tasarımcılar hep öyledir abi. Otururlar yani bütün araştırdım Apple ne demiş doküman. Bana onu söylüyor. İşte SF symbols'u mu kullanalım, kendi ikonlarımızı mı kullanalım mesela widget'ta. Hani bana böyle sorularla geliyorlar, ben bayılıyorum yani. Öyle kafasına göre tasarım yapıp sana vermiyor. Hani hangi fontu, bizim kendi fontumuz var, o fontu mu kullanalım yoksa Apple'ın fontunu mu kullanalım ki? Hani widget ana ekranda kullanıyorsun, o hepsi bir, tüm widgetler bir gözüksün. Hani bu kadar detayı düşünmen gerekiyor senin bir tasarımcı olarak. Ama sen işe UI tasarlayıp şuraya buton koyayım, şurada şu olsun gibisinden basit indirgeyince yani açıkçası yani iş bulur musun? Bulursun ama yani hani o iş çok daha farklı bir iş olur.
Kesinlikle. Bu arada şey de söyleyeyim, Rings of Power'ı bölüm bölüm konuşmayız muhtemelen. Bir sezon bittiğinde bir daha bir değerlendiririz.
Aynen.
Biz böyle şey geek nerd podcast olmadığımız için her bölümü
ama ben onlara şey yapıyorum. Şey var. Neydi? Nerds of the Rings miydi? Nerds of, Lord of the Nerds miydi? Neydi ya? Unuttum şimdi adını.
Nerds of the Ring kanalı.
Öyle çok güzel bir kanal var. Ben o mesela onu seyredince biraz daha ısındım diziye. Onu da paylaşırım linklerde, baksınlar. Hı-hı. Her bir bölümü böyle bütün detaylarıyla anlatıyor. Hı-hı. Kendisi 20 dakikalık 25 dakikalık falan bölümler oluyor. Orada biraz daha böyle taşlar yerine oturuyor diyelim. Orada çok daha güzel şey yapıyorlar.
Biz geçen bölüm gömdük ama dinleyenler çok gülmüşler. Çünkü biraz eski
söylediklerimize mi?
Evet. Yani koşlanık
şeyden dolayı abi. Sen öyle bir anlatıyorsun ki kadının yüzmesini.
Neyse kapatalım artık bölümü.
Aynen. Dediğin gibi biz şey yaparız. Şey sezon bitince tekrardan.
Çok dizi var şu an zaten. Morning Show'un ikinci sezonunu indirdim maalesef. Apple TV Plus. Teşekkür ederiz. Seyredemiyoruz hala da. Onu indirdim. Daha House of the Dragon'a hiç bakamadım. Atlanta'yı seyredeceğim. Disney Plus'ta hala seyredemedim. Var yani bayağı bir dizi. Bir de şu şeyi listeye attım. Onu da 4 bölümlük 5 bölümlük mini seri. Bu George Lucas'ın Industrial Light and Magic diye bir tane firması var. Bu Star Wars efektlerini yapan firma. İlk Star Wars efektini yaparken lan bu efektleri kim yapacak deyip kurdukları bir şirket. Ve şu an işte Mandalorian'ı falan gibi yaparken bir yandan Rings of Power'ın falan da bazı efektlerini onlar yapmışlar. Amerika'nın en büyük efekt şirketlerinden bir tanesi. Onun belgeseli yani nasıl kuruldular, efektlere nasıl yaklaşıyorlar, nasıl bu işi yapıyorlar vesaire onları anlatıyorlar. Merak ettiğim bir belgeseldi. O da yayınlanmış. Onları listeme attım. Disney Plus'ta tabii ki.
Okay.
George tamamdır Lucas'ın şirketi Disney Plus'ta çıkar. Yani
Doğru. Doğru. Peki o zaman ben yavaştan kapatayım bölümü artık. Farklı Düşün'ün 71. bölümünde gene
birbirinden farklı konular üzerine sohbet ettik. Konudan konuya atladık. Bizi dinlemekten keyif alıyorsanız bize kahve ısmarlayabilirsiniz ya da bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.